Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir cumartesi gününde teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Türkiye'den haberlerle başlayalım.
Geçen hafta bu cumartesi son güzel cumartesilerimizden bir tanesi. Havalar fena olacak dedin ama yine bir soğudu. Yalan yok, soğudu da yani.
Yani soğudu hava ama şu an baktığım zaman hani al bisikletini çık havası var değil mi?
Evet, yani hava şu an iyi. Bir süre daha böyle gitsin. Doğanızı açmak istemiyorum.
Şey çok garip olmadı mı dostlar? Tam habere başlayacağım. Ülkemizden falan diyorum ve sırf geçen programda yanıldığımı göstermek için araya giriyorsun.
Pis bir insanım, evet. Böyle huylarım var, evet, maalesef.
Ya şimdi bütün enerjim gitti.
Ama senin haberin o kadar güzel bir haber ki herkes bilmeli bu haberi.
Ha, Allah razı olsun, evet.
Paylaşmalısın.
Arkadaşlar, Türkiye'nin hava kirliliği haritası yayınlandı ve aslında beklenen oldu yani. Türkiye'de sadece bir tane ilimiz temiz çıktı. O da Rize.
O da yani çayır. Rize ha. Başka hiç çıkmadı yani.
Ya büyük ihtimalle herhalde yamaçlara fabrika kurulamadığı için, arıtma tesisini falan biliyorsun, denetlenmeyen, evet, arıtma tesisi olmayan fabrikalar kuramadıkları için o yamaçlara.
Henüz o yüzden Rize temiz kalmış yani.
Temiz kalmış yani. Bir şekilde orayı başarmışlar. Geri kalan bütün şehirlerimiz ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği o sınırlamaların üstüne çıkmış. Zehir soluyoruz, net bir şekilde bunu söyleyebiliriz yani.
Ben şunu söyleyeyim. Ben şimdi tabii sadece Rize olması şaşırttı beni. Yani en azından diğer taraflarda belki biraz hava daha iyidir falan diyorsun da ben mesela evden çıktıktan sonra hakikaten nefes alamadığımı hissediyorum.
Evet.
Evde de alamıyorum o ayrı ama bir de ben merkezi bir yerde, Kadıköy'de oturuyorum. Şu açıdan merkezi yani, yan tarafı inşaat. Diğer tarafında bir sürü işte carp çurtu var ve inşaattan bir gün bir çıktım. Dedim ki havaya sistil toz çökmüş yani.
Öyle.
Toz buldu çökmüş havaya. Bu inşaat olaylarını, ya bir de o Fikirtepe taraflarını bilen vardır İstanbul. Belki Fikirtepe şimdi yeniliyorlar ya. Orada devasa inşaatlar var yani. Hani bitmiyor. Oraya 20-30 tane bina dikiyorlar ve onun inanılmaz bir kirliliği var. Nasıl olacak
bak,
onu denetim bilmiyorum.
Şey çok şaşırtıcı. Şimdi İstanbul arkadaşlar gri bir şehir. Tozlu bir şehir oldu artık. Evet. Net bir şekilde artık böyle görebildiğimiz, renkleri tam olarak seçebildiğimiz günler çok sayılı. Belki de yok gibi bir yılın içinde. Amerika'ya gidiyorsun, New York'a çıkıyorsun abi. New York'ta mesela iç içe bir şehirdir böyle. Gökdelenlerin gökyüzünü kapattığı, zar zor gökyüzünü görebildiğin bir şehir. Ama orada renkler o kadar canlı, o kadar netler ki. Çünkü toz yok abi.
Ha.
Tabii.
Bilmiyorum, ben görmediğim için bilemiyorum.
Adamlar inşaat yapacakları zaman yanında şey çalışıyor. Otoyol yapımı için çalışıyorlar. Orada bile kalkan toz. Yani buradakiyle kıyaslandığında toz yok yani. Orada yanında çok rahat izleyebilirsin her şeyi, iç üstün başın batmadan. Burada çimento kamyonları zaten E5'te geçerken bile görüyorsun, onların bile bir denetimi, bir yıkanması yok. Adam arkası toz bulutuyla gidiyor.
Yani acelem var kardeşim.
Aynen
diye.
Şehrin her yeri toz ya. Geçen buradan bir kamyon çıktı yukarı doğru bizim o ofisin önünden. Arkası bir toz duman oldu, zannedersin ki çölde fırtına çıktı. Ve bunun içinde yaşamak zorunda kalıyoruz. İstanbul'un en kirli semtleri olarak da Göztepe. Zaten Kadıköy, Göztepe iç içeler biliyorsun.
Baya yani. Benim yanımmış yani. Evet.
Esenyurt, Aksaray çıkmış. Ankara'da Sıhhiye ve Kayaş çıkmış. İzmir'de ise Bornova ve Bayraklıoğlu'nu görüyormuşuz en kirli
İzmir'de
yerler
de
olarak.
Ben 1,5 sene falan kaldım. Orada Bornova'da kalmıştım. Ben bayağı öleceğim, ben sana söyleyeyim. Ben bayağı çok gitmez benim herhalde.
Esenyurt'ta yaşayan bir kişi geçtiğimiz yıl 240 gram zararlı şey solumuş, toz.
240 gram.
Tabii, ciğerlerine.
Oha.
Ve vücut ne kadarını filtre edebildi, ne kadarını dışarı atabildi artık. Yani onu bilemiyoruz. Böyle bir durum var. Gerçekten çok üzücü. Nereye kadar böyle gider bilmiyoruz. İstanbul doğalgazla beraber aslında bir nefes alabilir hale geldi. Eskiden çok çok daha kötüydü.
Evet, evet, doğrudur.
Ben işte 18 yaşıma kadar Heybeliada'da kaldım. İstanbul'a bakardık biz o kömür yandığı zamanlarda. Simsiyah bir duman kaplardı İstanbul'un üstünü. Böyle iğrenç bir görüntü olurdu. Biz şükrederdik de. Ah, biz adadayız, arkası orman falan filan.
Biz orada işte. Oradaydık Müslü Bey, biz de. 18, siz orada takılırken.
Siz orada öyle olmuş olur.
diye ısınıyordum.
Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Televizyonlarda hava kirliliği uyarısı yapılırdı. O kömürün çok fazla yandığı dönemlerde.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar yaşlı değilim.
Allah kahretsin. Ya bu program full enerjisi şeyiyle başladı.
Hatırlarım, neyse, kalbi
enerji
kırılmasın.
Enerji bitti, yemin ediyorum
tabii,
ya.
Tabii,
şu anda depo boş yani. Programı daha sunmak istemiyorum.
Hatırlamaz mıyım? Hatırlarım ya. Ne günlerdi be, ama o günler.
Konsantre olamıyorum şu anda haber ama durumumuz var arkadaşlar. Şimdi ben ikinci habere geçeyim. Yine ülkemizden bir haber. Şimdi AliExpress de var işin içinde. AliExpress dediğimiz zaman hepimizin artık aşina, evet, oldu. Kablo alacağımız zaman yanımızdaki bayiden kazıklanmak yerine. Yani bir güç kablosunu 25 liraya sattılar bir kere. Çok ihtiyacım vardı.
25 liraya?
25 liraya bir power kablosu aldım. Yani belki de hani adamın maliyeti falan odur ama. Yani 2 dolara 3 dolara şeyden alabildiğim için.
Şimdi 3 dolar 12 lira ediyor zaten.
Şu an öyle ediyor tabii. O zaman o dönem öyle etmedi. 10 lira falan ediyordu. Evet. Ve kargo dahil evime kadar geliyor yani işin içinde. Evet. Yalnız şu anda dolar gerçekten çılgın arttı. Ona evet. da ayrıca bir programın sonunda o...
Gene ekonomi bilgilerimizi konuşturmamız lazım.
Çılgın bilgilerimizi konuşturarak ekonomiyi kurtarırız. Yani verince insan şok oluyor ve her şeyi oradan almaya başlıyorsun. Telefon kılıfından. Özellikle mesela şey çok komik. Herhangi bir telefonu al abi. Git buradaki bir Türksel bayine falan. De ki ya ben buna sert cam almak istiyorum. Kaç lira? 150 lira, 110 lira, 70 lira. Artık tipine göre tamam mı? Telefona göre bir fiyat söylüyorlar. Böyle saçma sapan bir fiyat. Telefon kılıfı, kırılmaz cam falan derdim zaten. AliExpress artık standart. Oradan alıyor herkes. Onun tek bir sıkıntısı vardı. Nedir? Bir şey alıyorsunuz, unutuyorsunuz gelene kadar.
Evet, ben unutmuşum
bayağı. Ve hep sürpriz oluyor. Hani o postacı sanki sana aynen. hediye getiriyor, tamam mı?
Aynen. Mutlu oluyorsun.
Yani bugün ne almıştım? Acaba içinden ne çıkacak? O heyecanı hep yaşatıyor sana. Onun da ayrı bir şeyi var. Şimdi Aras Kargo ile anlaşmışlar ve kargonuz 40 gün değil artık hiç gelmemek tehlikesiyle. Aras Kargo diyor ki 5 günde diyor kapınıza kadar getireceğiz diyor. Ama kargo şirketleriyle ilgili şikayetlere baktığımızda evinde olduğun halde seni evde bulamadık.
Şimdi genel olarak tüm kargo şirketleriyle yani sıkıntı yaşamamış bir insan evet. evladı yoktur herhalde. Kimi kullanırsan kullan bir sıkıntı yaşamışsındır. Veya hiç sıkıntı yaşamamış olabilirsin. Şanslısındır belki. Belli olmaz ne olacağı. Ben mesela çok sıkıntı yaşamayan taraftayım. Hani öyle çok aman aman problem yaşamadım hatta. Hatta şöyle söyleyeyim, yurt içinin çok böyle tartaklandığı bir dönem vardı. Hatırlar mısın yurt içi evet. kargonun? Acayip tartaklandığı bir dönem. Hani sosyal medyada bayağı şey videoları çıkmıştı işte. Adam kargoyu alıyor, atıyor, fırlatıyor falan filan. Ondan sonra mesela yurt içinin bizim oradaki şubesi nasıl arıyor? Not bırakıyor, yazı bırakıyor. Bakın geldik, bakın şöyle yaptık, arıyor, teyit ediyor
vallahi
falan filan.
Vallahi geldik, video gönderiyor sana, zili çalıp gitti.
Yani. Kapıda 5 kere falan yazı gördüm yani yurt içinden. Geldik, bulamadık, geldik. Ben de nasıl sadistsem. Çağırıyorum, yok evde falan. Manyağım ben de. Aras Kargo'da şöyle şey merak ettim ben. 5 gün mesela ne? Siparişi verdikten sonra
tabii,
değil mi?
O adam gönderiyi yaptıktan sonra
beş
sana
5 gün içerisinde
kapına kadar gelecek. Herhangi bir ücret bilgisi vermemişler. Yani ben araştırdım. Mesela yeni bir sipariş geçmeye çalıştım. Yine Aras Kargo seçeneği yok. Yani seçenekler eklenecekmiş o. Ama yorumlar kısmında gördüm. 11.11'de siparişini verdiğim kargom hemen geldi diye birisi not atmış Aras'ta.
Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. PTT opsiyonu bitti mi tamam? Yoksa iki opsiyon mu çıkaracaklar?
İki opsiyon olacak.
Aras Kargo'da şöyle bir şey var. AliExpress şimdi hani yurt dışından aldığı bir iş olduğu için oradan gelen kargolara öyle özel bir muamele de yapılabilir bir noktada. Öyle bir şey sistemlere izin veriyor mu bilmiyorum. Sonuçta bir anlaşma var orada. Bunu... AliExpress şey diyebilir. Ne lan bu hani sana seçenek olarak koyduk ama adamlar devamlı bize şikayette bulunuyor kardeşim falan diyebilir bir noktada belki.
Ya ben şunu sadece merak ediyorum fiyatlama kısmında. Bugün sana bir zarf göndermek istesem buradan kargo firmasıyla 10-15 lira bir ücreti var evet, şehir evet. içinden. Şehir semtten semte yollasam. Yurt dışından gelen kargoya zaten o kadar bir kargo parası alacaklarsa birçok kişi tercih etmez.
Ama zaten yurt dışından gelen kısmı onu ilgilendirmiyor. Sonuçta Türkiye kısmına geldikten sonraki şeyine bakıyor.
Öyle ama bir anlaşma olması lazım. Fiyatı merak ediyorum o yüzden. Şimdi sen orada 25 lira kargo çıkartırsa yani birçok ürün için değersiz olur. Yani
o PTT ile orada rekabete girdiyse eğer daha hızlı ulaşmak için bence doğru bir hamle yapmış. Yani mantık,
kötü değil, güzel.
Stratejik olarak çok iyi bir ihtiyaç. Çünkü PTT tamam getiriyor ama yani kaç günde getirir diye evet. şaibeli şüpheli yani geliyor. Evet benim de elime geldi ama 2 ayda geldi, birkaç ayda geldi fark etmiyor. Sen bazen beklemek bile istemiyorsun ama sonuçta Çin'den gelen malda da şeyin garantisi yok yani. Tamam yazıyor orada da hani bir hafta bekliyorsun. Önemli olan Türkiye'ye gelmesi aslında. Türkiye içine geldikten sonra bir şekilde ulaşacağını biliyorsun eline. Evet. Yani çok da aciliyeti olan insan oradan sipariş verir mi bilmiyorum. Belki i̇şte çok artık, agresif kullanan insanlar varsa AliExpress'i
verebilecekler abi. Öyle bir durum söz konusu.
Bakalım göreceğiz. Deneyelim.
Evet.
Bir tane deneme yapalım. Şey vlog çekelim böyle ama 14 gün sürsün vlog. Bugün de bekliyoruz.
Bekliyoruz.
Bugün de bekliyoruz. Hiçbir esprisi olmayan vlog.
Yalnız diyelim. Yap ya. Güzel olur.
Ha, sen yap abi. Ben niye yapıyorum?
Yapsın da izleyelim. Ben yaşlı adamım biliyorsunuz yani. Şimdi programın başından beri hep altını çiziyoruz.
Ama senin şimdi
gençler
yaşlısın.
Burada enerjileri yüksekken onlar mı yapsın ben mi yapayım? Hangisini izlemek istersiniz? Kalitenin bir numaralı adresini.
Yoksa yaşlı bir adamım
aynen,
falan
yoksa diyorum. Yaşlı bir adamım.
Yok yok canım sen de taş gibisin, fıstık gibisin, gençsin.
Allah razı
benden
olsun.
Benden daha fitsin sen.
Sen kürekle dövüyorsun. Sonra tamam. Sonra yavaş yavaş evi tutun.
Toprakları üzerine silkeliyorum.
Ne oldu abi sana yaplar? Niye ağlıyorsun?
Yok yok. Ben daha önce de bu şakaları yapıyorum. Alınmadığını gördükten beridir abanmaya devam ediyorum.
Bak iyisiniz tamam mı? Şöyle.
Yok sen de bana yap abi. Sıkıntı değil yani.
Yok artık iyisin. Sen ben haberlerimi sunmaya.
Ben o zaman geçeyim haberlere. Geçen haftanın hatta son iki haftanın en çok tartışılan mevzusu. Hatta oyun dünyası böyle bir mevzu görmedi büyük ihtimalle bu zamana kadar. Bu bir ilktir. Bu mevzu. Battlefront mevzusu. Geçen hafta da konuşmuştuk burada. Battlefront çıktı biliyorsunuz. Ama oyundaki süper karakterleri oynamak için para vermeniz gerekiyor. İşte süper karakter dediğim Darth Vader, Luke Skywalker falan. Ve bu bayağı olay oldu. Hatta tüm karakterlere erişmek istersen tüm her şeye parayla alınabilen $2,100 falan para vermen gerekiyormuş. İlk çıktığında. Sonra fiyatları düşürdüler ama bunun üzerine. Şu an $2,100 değil. Sonra satışı durdurdular. Ve durdururken dediler ki biz oyuncuları dinledik. Ve hani onları işte gördük o yüzden durduruyoruz dediler ama kazına ya öyle değil gibi bir haber çıktı. Şundan dolayı Disney müdahale etmiş. Çünkü Disney şimdi Star Wars haklarının sahibi. Ve olaylar çok büyüyünce bu noktada herkes bir şeyler söylemeye başlayınca Disney diyor ki kardeş sen diyor kimin Star Wars markasıyla diyor hayırdır diyor sen ne yapıyorsun diyor.
Yani büyük ihtimalle Disney diyor ki oğlum diyor biz de ekmeğini yiyoruz dur bir saniye.
Ama şimdi film çıkacak. Bir de Star Wars çok büyük bir hani her yerden ekmeğini yiyebileceğim mecra. Evet. Sırf oyundaki algısı kötü oldu diye tüm şey yansımasından korkuyor Disney'de. Kendine ait sonuçta bir şey. Ve EA'ye karşı böyle bir tutumda bulunuyor. Öyle nasıl bir anlaşmaları var bilmiyorum. Veya EA diyor ki bunu bir düzelt, bir yöntemini bul diye. EA de tamam diyor. Hani zaten durdurup söylüyor bunu. Biz bunun bir yöntemini bulacağız, çalışacağız, sizi dinliyoruz diyor. Fakat tabii bunu ne kadar desin satışlar inanılmaz düşmüş. Şöyle söyleyeyim sana. Geçen sene, iki sene önce Battlefront çıktığı zaman sattığından %60 daha az satmış Battlefront'ın çıkış haftasında. %60. Normalde bir tık daha artışını en azından kafa ekmesi bile zarardı bu arada firma için. Yani çünkü pazarlaması tabii üzerine doğru. Koyduğu şey yani biraz daha artmasını beklersin ki oyun olarak da aslında daha iyi bir oyun. Sağlam duruyor. Daha dolu duran bir oyun ama o kadar yanlış bir pazarlama yapıldı ki işte bu karakter satma olayı falan filan olayından dolayı %60 inanılmaz bir rakam gerçekten.
Yani neredeyse mobil oyun gibi satacaklar ya.
Ya zaten öyle free to play yapardı. Evet. Alan aynı parasını verirse.
Bak free to play olsaydı bu kadar eleştirilmezlerdi. Ya biz bunu free to play çıkartıyoruz alın oynayın. Yani karakterleri evet. De satın alın deseydi bitmişti olay yani.
Yani bunu ilk çıkaracakları zaman demişlerdi ki DLC'leri ücretsiz yapacağız. Geçen oyunda en çok şikayet edilen şeyler her şey
karakterler ücretliymiş.
Meğer adam her şeyi ücretli yapmış yani o yüzden DLC ücretsiz kalmış. Şimdi tabii Electronic Arts Star Wars Battlefront'ı dağıtan firma büyük bir firma ve bir sürü oyunu var. Need for Speed mesela bunlardan bir tanesi.
Evet.
Battlefront 2'de bu olaylar vuku bulunca Need for Speed yapan ekip de düzeltmişler. Hani şey kısmını düzeltmişler. O parayla alınan loot box kısımlarını işte karakter geliştirme, araba
abi
geliştirme
yok
falan.
Bu kadar ya.
Ama tabii şunu diyorlar. Battlefront 2 ile alakası yok. Biz zaten hani bunu ya şimdi birbirimizi kandırmayalım. Bu bal gibi de yani. Oyuncular orada tokatı vurunca Battlefront 2'yi bunlar da aga dur bize sıra gelmesin de şimdiden biz şey yapalım. Hani Need for Speed'e eleştiri gelmeden düzeltelim deyip düzeltmişler. Ama asıl sıkıntı ise şu. Bence asıl daha büyük olacak kısmı ise şu. FIFA oyuncuları da devreye girdi. FIFA oyuncuları da şimdi FIFA'yı boykot etmeye başladı. Şöyle boykot etmeye başladı. FIFA'yı geçen hafta 9000 tane oyuncu. Oyuncu dediğim normal hani bu oyunu profesyonel oynayanlar veya yayınını yapanlar. Ki aralarındaki toplam istatistik şöyle diyor. Bu 9000 kişi arasındaki yayıncıların bazılarının toplamı 600.000 kişiye sesleniyor aslında. Oo. Yani 9000 kişi bir araya gelip bunu imzalıyorlar, bir şey imzaladılar. Olay da şu, boykot ediyorlar FIFA'yı. Şundan dolayı şimdi Black Friday diye bir indirim sezonu var ya, siz daha iyi bilirsiniz teknoloji tarafındakiler. Orada FIFA'yı...
Yok biz mübarek Cuma'yı biliyoruz biz Black Friday.
Bize de efsane Cuma diye yapmışlar ya pazarlaması.
Bence efsane Cuma dönüşümü çok güzel. Yani illa bir şeyi Kara Cuma diye dönüştürme gerek. Onlar da öyleyse.
Biz de başka bir şey
yansıması. Yerelleştir
yani. Onlardaki anlamı farklı, bizdeki yansıması farklı olur yani. Neyse FIFA bu Black Friday'de oyuncu paketi satıyor. Almayacağız. Ne Black Friday'de alacağız ne işte holiday sezonunda yani bu. Yani FIFA'nın özel paketi sattığı hiçbir şeyi almayalım diyorlar. Geçen hafta 9000'di 19.000 olmuş. Gittikçe büyüyor. Hani buna katılan bu şeye imzalayan boykot edeceğini söyleyen insanlar arasında.
Sen var mısın?
Benim öyle bir şeyim yok ki. Ben oynamıyorum bile. Çünkü boykot ettikleri şeyi ben oynamıyorum.
Evet arkadaşlar
ben
enteresan.
Ben en büyük boykotu ben yapıyorum.
FIFA'cı. Ve
ben
boykota bir imza at ya altına yani.
Şimdi Mesut Bey yönlendirme var. İzleyiciyi yönlendirme
dostlar,
var.
Dostlar tepkinizi ortaya koyun.
Hayır olay şu. Neye adamların isyan ettiklerini bilmek lazım. Adamlar online kısma.
Evet, sen zaten Ultimate, parayla satın alıp da kimseye bir şey göstermiyorsun.
Yani Ultimate Team kısmındaki o hani dengesizlikler ve şeyden dolayı doğasından evet, dolayı. Evet. Paraya çevirme doğasından dolayı bir isyan var. Nereye gidecek merak ediyorum. EA'ye yani şu an 5 cepheden saldırıyorlar.
Ya şöyle bir şey var. Geçen o Plant Zombies vardı ya.
Plant vs. Zombies.
Evet, Plant vs. Zombies'te. Onun yapımcısı da Electronic Arts'tan ayrılma nedenini şey olarak açıklamış. Bunu da pay to win yapacaklardı o yüzden ayrıldım demiş.
Yüreğim el vermedi diyor
evet,
yani.
Yakında ben size söyleyeyim oyun dünyasındaki tüm kötü gidişat. Tüm aa, böyle
çok büyük sıkıntı var.
Lanetli şeyleri Electronic Arts'a bağlayacaklar.
Belçika Adalet Bakanlığı o oyun komisyonuna görev vermiş. Lootbox kumar mıdır diye.
Bence ve kumardır. Doğru söylüyorlar.
Onlar kumar olduğunu hani komisyon kumar olduğuna karar vermiş ama bakanlığa şey olarak kabul edilmedi. Yasal olarak hani evet bu kumardır diye resmi bir karar çıkmadı henüz. Ve Hawaii eyaleti de o eyalet başkanı da neyi oluyorsa o da hani gidip lootbox kumardır çocukları kumara özendiriyorlar diye. Bayağı ciddi hani devlet kanadından da açıklamalar gelmeye başladı. Bu iş bayağı ya şu an oyun dünyası bir geçişte. Hani
ama o geçiş törpülenecek belli.
Ya patlayacak bir yerde ya törpülenecek bir şekilde farklı bir şeye evrilecek.
Çünkü loot box olayı gerçekten kumar. Ne aldığını bilmiyorsun. Zaten onlar doğrudan Belçika'da oradan çıkmış. Yani bir şeye para veriyorsun ama ne geleceği belli değil.
Zaten yani onlar hani kumar olup olmaması problem bir problem olan kısmı şu. Zaten orada kumarın legal olduğu da bir şey. Yani çocukların hani en azından yaş sınırı olsun diyor adam yani buna. Hani oyuna artı 18 olsun diyor.
Ha, öyle bir şey olabilir, doğru. Ama şimdi zaten onunla ilgili haberleri de vereceğiz. Yaş sınırında kaç kişinin taktığı.
Tabii tabii canım. Bizde zaten hiç öyle bir şey yok.
Bu arada teknoloji haberlerine geçecek olursak eğer, geçen hafta aslında biz programı yetiştiremedik. Tesla biliyorsunuz Semitrak isminde yeni elektrikli tırını tanıttı. Ve oldukça fazla olay oldu.
İşte evet, elektrikli tır.
Yarım saatlik şarja 800 mil yol kat edebilen. Evet, ve tam yük altındayken sıfırdan 100 kilometreye 20 saniyede hızlanan tam yük altında böyle tır. Benim Leon'la neredeyse bir kapışıyor yani adam yanımızda. Bir tır tanıttılar ve şey düşünülüyor yani bu tırla beraber şu anda taşımacılık sektörünü baştan sona tekrar değiştireceği konuşuluyor Tesla'nın. 2 sene içinde de piyasada bol bol göreceğiz gibi görünmekte.
Abi
hazırmış
elektrikli araçları artık yani geçiyoruz yani herhalde değil mi? Bu şey İngiltere düzenleme yaptı bununla alakalı konuştuk.
800 mil dedim yanlış oldu, 800 kilometre. 800 mil çok uçuk.
Evet, 800 mil bayağı uçuk bir rakam yani.
800 kilometre.
O da kötü uçuk değil. Bir rakam. O da
yani en azından
rakam.
İstanbul Ankara arasında gider. Gelir.
Gelir de geliyor.
Ekstra olarak Ankara'yı geçer işte ilerisinde bir yarım saatlik şarj, orada pilavını, kuru fasulyesini yerken şarj
zaten
edip devam edebilir.
4 saat değil mi mola vermesi lazım.
Yani lazım.
Resmi olarak yani.
Ne kadarı veriyor bilmiyoruz. Gerçekten çalışma şartları da oldukça zor. Bu tırın full otonom özellikleri var ama full otonom özellikleri açık değil. Yani aldığında yarı otonom olarak geliyor. Birbirlerini takip edebiliyorlar. Nedense tırda onu aktif etmemişler henüz. Walmart açıkladı. Dedi ki biz 15 tane hemen ön sipariş geçtik. 20 bin dolar veriyorsun bu arada ön sipariş geçebilmek için. Çünkü tırın fiyatı 150 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor konfigürasyonuna göre. Deneyeceğiz. Eğer olumlu olursa demiş bütün konvoyu şeye dönüştüreceğiz bu tırlara.
Mantıklı. Herkes için mantıklı.
Öyle yani. De bir ilgi var. Hatta rüzgar sürtünme oranını falan açıkladılar. İşte süper spor arabalardan daha az rüzgar sürtünme oranına falan sahip. Aerodinamik olarak. Çok acayip bir şey abi.
Ben de mi alsam acaba? Bir tır mı alsaydım? Araba
yani
değil mi?
Eninde sonunda ona doğru gidecek.
Acaba tır alıp ev almasak mı hiç? Hani ev alma planları vardır ya. Tırı da
tırın arkasında ev kurup yaşayabilirsin gerçi.
Aynen abi. Evet. Senin fikrin vardı ya işte hani yani ışınlanmadan bahsederken her yerde yaşamak diye. Bayağı bildiğin karavanda yaşıyormuş gibi tırda yaşarsın.
Tırın arkasındaki dorsaya zaten ev sığdırırsın 3 artı 1 herhalde.
Su sıkıntı işte.
Yani onu da çekeceğin dere kenarına.
Bunu da bilim programımızda konuşalım.
Bunu da ayrıca yok bu yaşam ve gezi programının konusu olur. Bir tane Roadster'de onların bir tane süper spor arabası vardı. Hatta ilk Türkiye'ye Ali Ağoğlu getirdi. Onu da gitti bir üniversiteye bağışladı falan biliyorsun öyle haberleri olmuştu. Onun ikinci versiyonunu tanıttılar. O da 0-100 kilometreye 1.9 saniyede çıkarak rekor kırdı.
Baya yani merhaba diye böyle geçen bir araba var.
Çılgın bir şey yani hızlanması. 400 kilometre saat hızı ulaşabiliyormuş. 250 bin dolarlık da bir fiyatı olacakmış.
Onlar Türkiye'ye gelmesin çok fazla. Zaten gelemez de yani çok hemen. 250 bin dolar dedi.
Emin ol vızır vızır yolda geçerken göreceksin. Çok enteresan abi. Çok pahalı arabaları daha çok görüyorsun.
Ya ben görmek istiyorum. Sıkıntı yok. Göremeyince sıkıntı oluyor. Çünkü bızız diye bir şey geçtiği zaman trafikte ama ne oluyor lan diye korkuyorsun.
Türkiye trafiğinde öyle bir sıkıntımız yok. Sürekli yanınızda o araba. Yanında duruyor böyle.
Abi Türkiye'de şöyle bir şey var. Sıkıntı var. Trafik olduğu zaman evet ama trafik olmayınca herkesin korkusu mu var ne bilmiyorum. Çok hızlanıyoruz ve Mad Max'e bağlıyor trafik.
Çılgın evet gerçekten.
Yani biraz azaldığı zaman
bir de o tık şeyciler tık geçiyor. Zikzakçılar başlıyor.
Zikzakçılar yani bulup gerçekten konuşmak istiyorum yüz yüze.
Çok sıkıntılı. Bu aracın da 1000 kilometreye varan bir mesafesi var abi tek şarjda.
Tek şarjı yarım saatte mi oluyor gene? Olmasın. Bir saatte falan
yarım saatlik yani. Hızlı şarjda bilgisini vermemişler kaç kilometre gidebileceği ama bu da hızlı şarj yine çok hızlı bir şekilde şarj oluyordur. Çünkü onların hızlı şarj istasyonları 45 dakikaya kalmadan arabayı full şarjlama sözü veriyor sana. 1000 kilometre mesafede
Türkiye'de
müthiş.
Yaygınlaşıyor galiba bu şarj olayları da. Yani.
Şarj olaylarında lisansı da kaldırdılar. Artık şarj istasyonu kurmak için araba şarj istasyonu lisansa gerek yok.
Ha, çünkü girişimci gibi kurabilirsin.
Tabii yani. Herkesin kurmasını istiyorlar bunlardan yaygınlaşsın diye. O işte Türkiye'de gitgide yaygınlaşıyor. Alışveriş merkezlerinde görüyorum. Büyük plazaların girişlerinde görüyorum elektrikli araba diye. Sadece orada şöyle bir problem var. Elektrikli araba şarj istasyonu dönüyor diyor. Üst, önüne normal araba park etmiş.
Ha biz de boş bulduğu yere kalabalıklar
yani
girdiği
için. Yani engelli kısmına park eden arabalar olduktan sonra o şarj istasyonu adam umurunda olmaz.
Aynen
yani
öyle
gerçekten.
Elektrikli arabası varmış. Yürüsün gitsin lan deyip buradan
onları
böyle.
Onları nasıl engellerler ne yaparlar kartlı bir sisteme mi geçerliler de bilmiyorum.
Onu düşünmemişler. O Türkiye'ye ve bizim gibi kalabalık yerlere özel bir
büyük
şey
ihtimalle abi. Şimdi bu Tesla dediğimiz zaman SpaceX falan hep benim aklınıza geliyor ya hemen altına şu haberi koydum. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen adam Ev yapımı roketiyle kendini fırlatacakmış arkadaşlar.
Best haber ever. Ben sana söyleyeyim yani. 4 haftanın en iyi haberi.
Amcamızın açıklamaları var. 61 yaşındaki Mike Huggins diyor ki bilim diye bir şey yok. Bilim adamlarının alayı yalan diyor.
Bunu bu bildiğimiz, diyor mu yani? Evet, bilim diye bir şey yok. Bilim adamları yalan diyor, roket yapıyor.
Tabii fizik, mizik, bu işte akışkanlar mekaniği falan filan dediğiniz şeyler zaten doğa kanunu diyor.
Bunları biliyor herkes, da yani. Hani
konuşabiliyor. Adam sonuçta bir roket tasarlamış, tamam mı, öyle ya da böyle.
Biliyor ama mesela yani doğarken mi öğrenmiş roketi? Mesela bir doğdum roket yapabilirim.
Bunları öğrenebiliriz.
Artık.
Bunlar diyor Allah'ın bize verdiği şeyler diyor. Yani onlar Tanrı diyor. İşte Tanrı'nın verdiği şeyler bize diyor. Doğal şeyler bunlar diyor. Ya
şimdi dolaylı olarak haklı olma ihtimali yüksek. Fakat şeyi algılayamıyorum ben. Hani adam geçmişte yaşanan her şeyi silip hani şöyle bir ağaç görüyor oradan.
Ama bunu söylerken üstünde yanmaz elbise falan var bunları konuşurken. Yani bilim yok diyor adam. Bunları verdi diyor ama yani bilim ya tamamen deli saçması biraz. Adam hatta ilk yaptığı roketiyle kendini işte 800 metreye, 400-500 metreye fırlatmış. G kuvvetinden dolayı bayılmış sonra. İşte felç kalmış yarı. 2 ay sonra falan ancak yürümeye başlamış. Hani bilim yok diyor hesaplamaları yapmayınca. O bilimsel hesaplamaları. O, öyle ayvayı yiyorsun yani. Ya şimdi ya. Yaptığı roketle de hani bilim yok diyor ya amcam. 1.6 kilometre yüksekliğe çıkıp dünyanın düz olduğunu kanıtlayacakmış.
Ya 1.6 kilometre yüksekliğe nasıl Ya 1.6 kilometre yükseklik için
1600
neden?
1600 metre. Ya bugün uçağa binsen paraşütle atlamak için özel para versen 4000 metreden atlıyorsun zaten. Yani roketle kendini fırlatmana falan da gerek yok.
Abi bir de göremezsin roketle. Sanki şöyle bakarak gidebileceğini mi düşünüyor acaba? Ha,
ben çözemedim neyi kanıtlayacak. Diye. Zaten o yüksekliğe çok rahat çıkıyorsun uçakla.
Bence bu adam için şöyle bir şey yapalım. Düzdür diyelim, yazık uğraşmasın. Yaşlı da bir adam çünkü yani. Düz abi sıkıntı yok, sen şey yapma.
Son çıkışı olacak bence yani. Yani 20 bin dolar harcıyormuş olaya da. İlginç. Enteresan değil mi?
İlginç gerçekten ya.
Çok enteresan. Bu arada izlediğiniz video şu anki çıkışından değil, ilk çıkışından. Evet. Sonra zaten amcanın içeriden çıkartılışını görmüşsünüzdür. Böyle kendinden geçmiş bir halde çekiyorlar onu.
Aynen öyle ya. İnsan, çeşit çeşit insan var derler ya işte. Öyle çeşit çeşit de insan var.
Ya şeyi çözemedim sadece. Dünya düşse ne olacak? Ne değişecek adamın hayatında? Hani neden yuvarlak
bir
desinler?
Bir de zaten şöyle bir şey
ya
var.
Ya da niye bizi kandırsınlar yuvarlak diye? Ne değişiyor?
Hayır, şunu algılayamadım ben. Yani çıktın. Dünyanın düz olduğunu nasıl yani nasıl anlayacaksın? 1600 metre yukarıdasın. Dedin ki düz lan işte ben baktım. Tamam indin aşağı. Dünya düzdür. Dedin tamam mı? Göster abi nasıl düz oluyor. Ben baktım. Oo çok geçerli bir kadar. Baktıysa.
Yani kamerayla çekeceğim.
Kaç mi? Metreden baktın? Evet. 1600 metreden. O zaman dünya düzdür.
Herhalde. Bir şey. Hani böyle... bakacak Türkiye'yi falan görecek falan diye düşünüyor herhalde oradan yani.
Ya, tepsi dünya abi. Dümdüz şöyle bir elips işte. Ya. Basmışlar şöyle bir böyle bir yuvarlak ya, var.
Tepsi olsaydı da bazı noktalara ulaşım ne kadar zor olurdu düşünsene. Çünkü şimdi dünya yuvarlak olduğu için böyle geri gelebiliyorsun ya diğer evet. Türlü sürekli tabii, uçtan uca.
Uçtan uca ya da alttan döneceksin ama o zaman tabii yer çekimi kanunları dünya düz olduğu nasıl değişiyor bilmediğim için. Hani şöyle gidebilirsin altından
tepsinin. Aslında tepsinin. Bilimsel program gider dünya düz olsaydı ne olurdu?
Gider
yani.
Gider tabii bizim bilim programımız evet. Yani dünya
bilim programımızın bir sonraki konusu. Dünya düz olsaydı hayatımızda neler değişirdi?
Bence çok saçma olurdu falan diye böyle. Yani mantık bu kadar ama yani bilim altyapısı bu kadar bizde.
Gerçekten yani. Çok saçma öyle şey olmaz.
Ya şimdi buradan biz biliyorsun Mesut Bey dünya dönüyorsa benim indiğim zaman evde olmam lazım falan
yalnız
diye.
Yalnız var o da fantastik değil mi? Uçak dursun tabii. Diyor havada. Dünya altında dönüyor zaten.
Yani. Yani. Yer çekim zaten normalde şey kitap ismi yani bir şey değil. CD Projekt Red. Bu en sevdiğim firmalardan bir evet. Tanesinin ismidir.
Kendileri... Programın ismini değiştireceğiz bu arada. CD Projekt Red ve X1'di.
Tesla. CD Projekt Red ve Tesla diye değiştireceğiz. CD Projekt Red Witcher'ın yapımcısı arkadaşlar ve Cyberpunk yapıyorlar 2077'de. Geçen hafta bir gündeme taşımıştık ya bir konuyu. Artık her oyunda online entegrasyon evet. Oluyor. Her oyunu online barındırıyor diye. Bu adamlar da böyle sağlam hikayeli oyun yapmasıyla bilinen bir firma ve biz online'i entegre edeceğiz demişlerdi yeni oyunumuzda. Bu çok konuşuldu, çok söylendi falan. Adamlar diyorlar ki en son bunun üzerine Twitter'dan bir cevap verdiler birilerine. Bizde diyorlar affedersiniz no bullshit diyorlar. Bizde diyorlar öyle yalan dolan yok.
Olmayacak.
Saçmalık yok. Witcher 3'te gördüğünüz her şey var. Sağlam hikaye, geniş açık dünya, RPG öğeleri. Hani gördüğünüz her şey olacak. Aç gözlülük hiçbir şey olmayacak. Biz aç gözlülüğü başka firmalara bırakıyoruz diyor. Bak kıps diyor kıps. Evet, hani EA kıps diyor.
Çok pıs laf atmalar var o tarafta.
Aynen. Starcraft da bayağı laf attı bu arada EA'ye. Hatta Starcraft'ın
bedava
yaptılar ama tweet serisi oldu. Şimdi şey diyor adam mesela. Şu birimle oynamak için harcamanız gereken para ve saat sıfır. Şu birimle oynamanız için harcamanız gereken para ve saat sıfır diye böyle 6-7 tane tweet serisi var yani. O EA'ye gönderme için. Bundan bahsediyorum. Bir de güzel bir haber vereyim. Hani çok olumsuz konuştuk. Güzel bir şeyler söyleyelim. Gerçi bu olumluydu da. Wolfenstein 2 ücretsiz oldu ilk bölümü. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için ilk bölümü ücretsiz olarak bak Siri gene devreye girdi. Ben ne zaman konuşsam Siri devreye girdi. Wolfenstein ücretsiz oldu diyorum. İndir. Bak. Evet, bak ne diyor. Bisiklet diyor. Bir ikiden geri zekalı. Ay pardon Siri'ye de küfür ettim ama.
Darıldı yalnız bak, hala konuşuyor.
Ne diyorsun ya?
Gel de çık şimdi.
Düzenliyorum şu an değil mi? Bakalım. Ben bayağı sille şey yapıyorum. Nasıl çıkacak bunda mı? Kaldım dur. Cahil. Böyle bir şey. Wolfenstein 2'nin ilk bölümü ücretsiz, bunu diyecektim.
Bu arada Wolfenstein 2 ile ilgili yorumlara bakıyorum. Herkes lanet okuyor, kimse beğenmemiş.
Ne?
Pinti Panda bütün bölümleri sildim, lanet olsun Wolfenstein 2'ye falan dedi en son.
Ula?
Evet.
Niye?
Hani bazı arkadaşlar var, bu FPS bile denmez buna falan diye yazmışlar. Bilmiyorum.
Aa.
Ben oynamadım. Hani demosunun çıkması da biraz bunu gösteriyor herhalde. Herhalde beklediklerini bulamadılar pek.
Oyunun bu arada puanları çok yüksek.
İşte kullanıcı tarafında
85 falandı galiba yani.
Acaba kopya sınıfından oynadıkları için falan diye şaka.
Yok, kullanıcı tarafında da yüksekti puanları.
Enteresan.
Şu olabilir. Ben de ondan muzdariptim. İlk girdiğimde, ki ben ilk Wolfenstein'i çok severim. İlk girdiğimde ben de ısınamadım. Çünkü şeyi çok yapmışlar. Yani oyuna bir türlü giremiyorsun. Ya yani hikaye kısmı biraz fazla göz önünde kalıyor. Ama bir yerden sonra oyuna bırakıyorsun. Ya yani saf aksiyon değil. Bayağı oturup hikayesini dinliyorsun ama bir yerden sonra hikayesi çok güzel oluyor. Yani alıştıktan sonra karakterlere güzel bir hikaye sunumu var. Niye o kadar küfretmişler bilmiyorum. Belki o alışma sürecinde belki yaşadıkları sıkıntılar vardır. Bilmiyorum.
Ben oynamadım. Bilmiyorum. Sadece ben videolarını oynadım. İzledim. Videoları fena durmuyordu.
Ya oyun güzel gözüküyor zaten. Aksiyonunda bildiğiniz ilk oyundaki ne aksiyon varsa onu daha gelişmiş
yani
bir aksiyonu.
Enteresan geldi. Okuyunca şaşırdım o yüzden.
Ya şey
demoda
değil,
çıkınca şey gibi düşündüm ben. Hani pek beklenen bulunmadı herhalde. Şimdi demoyu oynasın da bile satın alsın.
Ben de diye. Satış kısmında acaba beklenen bulunmadım diye düşündüm. Çıkınca yani ben de demosu. Bilmiyorum.
Çünkü satış kısmında bekleneni bulan demo falan yayınlamıyor. Ben bunu biliyorum.
Evet.
Artık demo diye bir şey kalmadı. Oyuncular görmesin istiyorlar oyunu. Hani satın alsınlar, bir hype olsun. Satın alsınlar, devam etsin olayda. Google'ın internet bağlantınız olmasa dahi sizi takip edebildiği ortaya çıktı. Hatta telefonda sim kart olmasa bile doğal olarak telefon baz istasyonlarıyla haberleşmeye devam ettiği için sen konumumu takip edip kapatsan dahi telefon konumunu indeksliyormuş, kaydediyormuş. Ve ilk bağlantıda da Google'a gönderiyormuş bunu şifreli olarak.
Vay adile. Kırıp evet. Atayım mı lan? Atamam.
Yalnız bu Apple tabii ki. Apple ürünü.
Olsun, Google şeylerini
kullanıyor. Bir anda Apple'ın yaptığı ortaya çıktı. Biliyorsun, sonra kapattılar onu gizli gizli. Android cihazlarda böyle bir problem varmış. Demiş ki Apple yeni bir şey, Google yeni bir güncellemeyle bunu şey yapacağız demiş. Kapatacağız.
Ya yani nasıl ortaya çıkmış peki bu?
Bir tane güvenlik şirketi bulmuş yine arka planda. Bu sürekli kaydetmeye devam ediyor. Hayırdır hacı, sen ne yapıyorsun diye.
Ha, biz onu kapatacaktık ya.
O da şey demiş.
Çok büyük mevzu
değil. Daha hızlı mesaj alıp verebilmeniz için biz bunu yapıyorduk. Yani bundan önce SMS alıp gönderirken kullandığımız Nokia 33 onları falan hatırlarlar.
Aa, ben
32 çift sıfırları falan.
Söyleyeyim, ben teslim oluyorum artık galiba.
Değil mi?
Ya, ben adamlara bak. Valla konumu açık bırakacağım. Google'a diyeceğim ki buraya gidiyorum. Larry Page miydi onun CEO'su? Larry'cim buradayım.
Daha hızlı SMS aldı. Yanlış anlama. Yani fotoğrafını çektim ama daha hızlı SMS aldı.
Hayır, o değil, bir yere gittiğim de yok ama trime giriyor insan yani.
Ya yani bu datalar çok önemli. Bunlar sadece yani şey içinde kullanmıyorlar bunu. Bu dataların hepsine sahip olduklarını, bir toplumun hareketini, davranışlarını
tabii
da
canım
çıkartıyorlar aşağı
biz
yukarı.
Biz çok bireysel bakıyoruz aslında. Yani bireysel, çünkü özgürlüklerimiz kısıtlanıyor gibi hissediyoruz ama aslında toplumsal bir şey bu. Bireyseller.
Tabii toplumların da genel olarak davranışlarını, hareket tarzlarını ortaya çıkartabilirler. Bir tehlike anda ne yapıyor bunlar? Nereye koşuyorlar falan.
Bizim toplumun en büyük şeyi ya, ben gelemedim. Patron kusura bakma, hastaydım falan diyor.
Oradan Google'un asistanı şey yazıyormuş. Hayır, evde falan tarzında.
Google bakıyor, Türk toplumu hep böyle yapıyor falan, yani toplumsal şeyi de oradan alıyor.
Gerçekten bunlar çok önemli datalar. Doğru, Big data dediğimiz olay ve evet, bu şekilde kullanıcıların izni olmadan toplanıyor olması da bence büyük tam bir fiyasko aslında. Büyük mevzu, kapatılması lazım ve kapatılmıyorsa da bunun bir şekilde çok açık ve net bir şekilde ortaya konması lazım. Yani bunu kapatmıyoruz çünkü şu şu şu nedenlerimizden dolayı kullanmaya devam ediyoruz diye. Yani bana sorarsanız telefondaki tüm her şeyi biz kendi kontrolümüzle kapatıp açabilirsek eğer, o zaman tam güvenli olabilir, ki hükümetlerin de buna ayrıca bir özen göstermesi lazım. Yani Türkiye'ye giriyor bu telefon sonuçta. Gizli gizli Türk vatandaşlarının izinleri dışında data topluyor ve mesela bakanlık nezdinde bir çalışma yok bununla ilgili. Avrupa Birliği biliyorsun çok fazla komisyon ceza kesti Google'a bu konularla ilgili ve hala da soruşturmalar sürüyor. Bence bizim de bir an evvel bu konularda hızlı reaksiyon gösterecek bir birim kurmamız lazım.
Evet. Yani dışarıdan kalmayalım o işte, yani orada bir sonuçta bir şey var.
Yani çok önemli bir olay bu. Ve tepki ortaya koymazsan eğer, yani öbür gün bu dotanın peşinde koşarken bulursun kendini. Bir arada hatırlıyorsun şey çok büyük olay olmuştu. Bir doktor işte kan kanseriyim, kanlarınız bana lazım demişti. Tüm kanları topladılar ülkeden, aldılar yurt dışına DNA analizi için falan yolladılar. Sonra o kanların ne olduğu belli değil, evet.
Onu bilmiyordum.
Adam kurtuldu, yaşıyor falan ama yani o giden kanlar geri gelmedi. Neden öyle bir kampanya oldu? Neden bütün topluluğun kanları aldı, alındı, başka bir yere gönderildi? Bilinmiyor.
Allah
ki bunlar da çok önemli veriler. Yani sonradan nasıl ulaşılabilir mi bilmiyorum ama bu ülkede böyle bazen çok garip olaylar oluyor.
Olabilir.
Konuşmuyoruz sonrasında.
Unutuluyor, çok çabuk unutuyoruz zaten.
Gerçekten yani çok hızlı unutuyoruz.
Senin bu kumar olayını konuşalım mı bir daha?
Yani zaten üstünden geçtik. Evet, önemli konulardan bir tanesiydi. Lootbox yine benim haberlerim arasındaydı ama Enis zaten yeri gelmişken belirtti. Lootbox olayını ben de karşıyım. Hatta ben şey görüyorum bazen.
Olay bu arada Belçika'nın, onu hatırlatalım tekrar, evet. Hani Lootbox'ı kumar olarak görmesi. Yani Belçika komisyonu.
Oyun yayını yapan genç arkadaşlar var. Bu firmalardan tabii ki sponsorluk alıyorlar. Alsınlar almasınlar demiyorum ama kalkıp da gençlere şey demiş. Ya kafam attı, gelin 4 tane Lootbox açalım bakalım ne çıkacak. İşte 10 tane Lootbox açtım bakalım ne çıktı gibi böyle yayınlar yapıyorlar.
Ya CSGO konuda mesela çok... CSGO, Overwatch'ta ben Battlefront 2 ile Overwatch'ın ismini gördüm ama CSGO herhalde artı 18 olduğu için çok şey yapmıyorlar.
Büyük ihtimalle
o yüzden çok karışmıyorlar.
Yani o tarafta da bir problem var ve bu insanların da bence denetim altında tutulması lazım. Yani sen gençleri bir şeye sürüklüyorsun ama hayırdır, niye sürüklüyorsun?
Yayın yapanlar için mi söylüyorsun? Evet. Onu mesela Twitch galiba onunla ilgili yasak getirdi. Galiba Twitch'te artık şey yapamıyorsun.
Çok iyi.
Lootbox açabiliyorsun ama mesela 3. parti sitelerden açamıyorsun galiba gibi bir şey var.
Mesela YouTube'un şeyi çok enteresan. O Lootbox olayını da biliyorsun. Şey yapıyorlar bir yerden sonra. Bahis siteleri var.
Tabii
var. Bu çok büyük bir tehlike bu arada. Yani eğer kardeşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz varsa bu konuya gerçekten çok dikkat edin. Sonrasında o Lootbox denen şeylerden sanal işte silah çıkıyor, elbise çıkıyor bilmem ne. Bunlara gidip bahis sitesinde oynamayı nasıl yapacaklarını gösteriyorlar. Çocuğunuz aslında bildiğiniz kumar oynatıyorlar. Ve bunu çok böyle şen şakrak, oyunun içinde bir oyunun parçasıymış gibi gösteriyorlar. Bunu yapan adamların hepsi o kumar sitelerinden para alıyor. Orada bahis siteleri tarafından besleniyorlar. Oyun yapımcısı tarafından besleniyorlar. Hiçbirinin cebinden bir kuruş çıkmıyor ama sizin çocuğunuzu para harcamaya sevk ediyorlar. Çok çok önemli bir konu bu. Evet. Devletin bence el atması gereken konu. Bahis yasak, kumar yasak. Şu anda çocuklar üstünden deli gibi kumar döndürülüyor.
Ben de korkuyorum. Devlet el atsın diyorsun ya. Orada hani bakıp ne oyun kumar mı? Kapatın tüm oyunları diyecekler diye. O çok korkutuyor beni.
Yani ama bu işi bilen mesela oyunlar var. Anlatabiliyor muyum? Diğer oyun birlikleri var. Bunların bence bir an evvel bu olayı bir el atması, düzene sokması lazım. Küçük kardeşlerimiz oyunlardaki kumarı özendiriyorlar bu arada. Yani oyunlar ayrı bir dünya. Bir de şöyle bir olay da var. Yani bu tarafa baktığımızda YouTube'da da sen biliyorsundur belki. YouTube'da aslında yaş sınırı var.
Evet var.
18 yaşındaki küçük çocukların ebeveynlerinin onayıyla giriş yapmaları gerekiyor.
Ama hesabını nasıl açıyorsun ki sen zaten en başta?
Ya sen direkt girip açıyorsun zaten. Ben 18 yaşından büyüğüm diyorsun. Bitiyor. Sen her yerde takip eden Google 18 yaşından büyük müsün, küçük müsün pek sorgulamıyor yani o tarafta.
Ha öyle misin? Gel o zaman falan diyor.
Ve çocuklar için şiddet içeren videolar da şu anda YouTube'dan temizlenmeye başladılar. Yavaş yavaş onlar da şeyi anladılar. Çünkü bazı çocuk videosu diye geçen
ama aslında içerik olarak çocuk
şiddet, cinsellik, istismar, ırkçılık içeren bir sürü video var. Çocukları bunları enjekte ettikleri. Aynı kumar videoları da bunun içinde işte. Şu anda YouTube'da bunları temizlemeye başladı. Çünkü anladılar orada. Onlara da bir gelecek var orada.
Evet.
Amerika'dan, Avrupa'dan. Ha bizden gelmez. Çok zor gelir de. Amerika'dan, Avrupa'dan bir gelecek var. Anladılar onlar onu.
Sıkıntı çıkabilir.
Şimdi yavaş yavaş onu temizlemeye başladılar. Ben çoğu programda söylüyorum bunu. Arkadaşlar, anneniz babanız kardeşinizi teslim ediyorsa siz teslim etmeyeceksiniz. Tableti verip de YouTube'a teslim etmeyin bu genç çocukları. Beyinlerini köreltmeyin. Net söylüyorum size. Tam bir o küçük çocuklar için orası eziyet dükkanı. Başka bir şey değil abi.
Doğrudur. Sen daha hakimsindir. Sonuçta bir çocuğun olduğu için yani daha aynen. O gözle bakıyorsundur
ha,
yani.
Belli reşit yaşa gelir. İşte Enis'i izleyeceğini bilir. Beni izleyeceğini bilir. Beni izlesin bu arada. Hani Enis izlemese de hani takip edebilirsiniz bizi.
Bana da bu arada az şey gelmedi. FIFA coin satan yerler var da.
Geliyor değil mi? Bana ya ben seni bildiğim için bu konuda çok rahat konuşuyorum. Yani
4 yıldır geliyor. Yok yapmadım canım. Evet. FIFA coin geliyor FIFA coin işte anlaşalım sizle beraber FIFA coin satıyoruz. FIFA coin. Lan dedim yürü git FIFA coin. Ben Ultimate Team oynamıyorum. FIFA coin'i ne yapacağım
çocuğun
yani?
Çocuğun şey ayırt edecek yaşa gelmesi lazım abi. Aa bak bu adam belli. Sadece oyun oynuyor. Bu adam belli.
O çocuk olmuyor zaten.
Ticarileştirmiş. Evet.
Yani o daha artık ha diye düşünmeye başlayabilen
onun
bir şey
öncesi oluyor. YouTube onun öncesindeki çocuklar için gerçekten tehlikeli.
Aslında bir haber sıralamasını burada kaydalım. Çünkü benim de bununla alakalı bir haberim var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyunların dezavantajlı olması şimdi toplumumuz oyunları bilmiyor. Yani biz biliyoruz. Biz büyüdüğümüz zaman büyük ihtimalle herkes biliyor olacak. Yani biz 60-70 yaşına inşallah gelirsek büyük ihtimalle altımızdaki neslin hepsi de oyun nedir biliyor olacak. Fakat şu anda üstümüzdekiler bilmiyor. Ve bilmedikleri için de topluma bunu satabiliyoruz dedikleri gibi. Mesela geçen bir haber çıktı. Haberin başta yeni ölüm oyunu Minecraft. Yeni ölüm oyunu Minecraft. Şimdi ne anlarsın buradan? Yani Minecraft diye bir ölüm oyunu çıktı. İnsanları birbirlerini öldürmeye teşvik ediyor. Değil mi? Böyle anlamlar anlıyorsun yani. Şimdi biz Minecraft'ın ne olduğunu biliyoruz. Ölüm oyunu falan.
Ama bir arada Minecraft şey olarak çıkmıştı. Ailesini kesmeye teşvik ediyor çocukları falan diye.
Vallahi Minecraft ailesini herkesin öldürmeye. Bilgisayarında olduğu için ve şu anda yani direkt her yerde göze batan şey oluyor yani. Şimdi bir haber çıktı. Sabah gazetesindeki iddiaya göre çıkan bu habermiş. Bu Eray Şey isimli genç kardeşimiz. 7 yaşındaymış bu kardeşimiz. Haberdeki şey okuyorum. Bakın bu arada kendi cümlelerim değil bunlar. Minecraft'ta gördüğü salıncağı kemerle deneyerek oynamak istedi. Bir şey anladın mı?
Kesinlikle anlamadım. Yani Minecraft'ta hangi salıncağı görmüş, kemerle neyi denemiş?
Minecraft'ta gördüğü salıncağı kemerle deneyerek oynamak istedi. Kemeri balkona asmış ve oynamaya başlamış.
Bir de balkona nereye asmış?
O sırada da ayağa kaymış ve yani az kalsın bu olacakmış ki Allah'tan bir şey olmamış çocuğa. Şimdi babası da bu arada ben haberi özellikle baktım. Babası açıklamış hani salın bir şey denemek istedi. O sırada işte bir şey oldu ve oynayamadı. Yani babasının açıklamasında Minecraft geçmiyor. Haberde Minecraft'a bağlayan herhangi bir unsur yok. Sanki Minecraft'ı şimdi Minecraft'ı hiç bilmiyorum. Aklıma gelen şeyi söylüyorum. Ölüm oyunu Minecraft. Ölüm oyunu bu arada Beyaz TV'de gördüm ben. Yeni ölüm oyunu Minecraft'ta çok paylaşıldı görseli her yerde zaten. Bizim medya tarafında da paylaşıldı. Aklıma gelen söylüyorum. Bu oyun ölüm oyunu ama sandalyeyle öldürüyorsun insanları. Arada bir kemer de var galiba. Hani Minecraft açıp baksam bu düşüncelerle bunalan derim.
Evet, alakası yok.
Alakası yok. Ya bu habercilik anlayışı işte çok zedeliyor bizi. Çünkü neden biliyor musun? Yani şimdi siz küçük düşünüyoruz belki. Yani aile izin vermez çocuğa. Bakın ölüm oyunu oynuyorsunuz siz falan. Bunlar küçük şeyler ama sektöre de darbe vuruyor. Biz bugün oyun medyaları olarak, teknoloji medyaları da belki biraz daha rahattır bu konuda ama hala firmaları oyun sektörünün aslında 3-5 yaş insanlarına değil, herkese hitap eden faydalı bir sektör olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
ki. Oyun sektörü hala daha bunun içinde yani.
Finansal kaynak alalım. Çünkü bakın finansal kaynak bize Ubisoft, Electronic Arts gelip de finansal kaynak sağlamıyor. Bize en fazla oyun veriyorlar.
Evet.
Yani ve bu sektörlerin dönmesi için finansal kaynaklar
ki
lazım.
Ki oyunu da öyle bir veriyor ki zannedersiniz ki şey yaptı size böyle 10 bin dolarlık bir bağış yapıyor
falan. Aynen. Yani hani kral oluyor oyunu verdiği zaman. Hani kral oldum böyle.
50 tane lafla şeyle alıyorsunuz onu.
Neyse o bambaşka bir konu. Finansal kaynak çekmeye çalışıyorsun sen ama finansal kaynak çekmek istediğin yerler oyunları bilmiyorlar. Çünkü herkes yeni yeni görmeye başlıyor oyunu. Sadece uzaktan duyuyorlar. Adam bugün bunu görse, yeni ölüm oyunu Minecraft. Ben böyle bir şeyle yan yana gelmek istemiyorum diyor adam. Anladın mı? Bak ben böyle bir şeyle yan yana gelmek istemiyorum diyor. Bugün çoğu firma CS ile yan yana gelmek istemiyor. Hani terörist, silah.
Tabii.
Anlayabiliyorsun ama şimdi Minecraft...
Espor'da en sponsor bulamayan firma.
Evet CSGO. CS, ki evet. Derdi de yok öyle. Çünkü Valve kendi yapmadığı için Valve kendi girse bulur bir yerden bir şey de. Kendi girmediği için kimse girmiyor o işe. Şimdi en basit oyun Minecraft bile ölüm oyunu diye servis edilirse sen sektöre bayağı tokat atıyorsun yani. Ya bunu yarın biri görse sen... Ekmek kapısına zarar veriyorsun insanların ve yalan yanlış zarar veriyorsun. Ama hakikaten de çocuk Minecraft'la gel bağlantısını kur Minecraft'la bu işin. Diyeceğim ki haklı mısın haber yazan arkadaş kusura bakma ben geri zekalıyım. Ama bağlantı kuramıyorsun ve yani affedersin kıçından bir şey uyduruyorsun burada. Affedersin sinirlendim ama ya ben de o zaman uydurayım. Sabah gazetesi editörleri acaba şey mi yapıyor diyeyim. Hani böyle böyle insanlar mı acaba
ama
diyeyim.
Bak bu haberden sonra bir şeyi merak edip baktım ben. Peggy yaş sınırlaması kaçtı? 12 yaş ve üstü olarak... sınıflandırılmış Minecraft. Şöyle bir durum var. Bir gün Doğa Koleji'nden işte 5. sınıfa kadar olan 1. 3. 5. sınıflardan böyle 6-7 tane küçük kardeşimiz geldiler. Teknoloji hakkındaki sorularını işte bize sordular. Cevapladık falan. Bir video çekimi oldu onlarla beraber okula yayınlayacakları. Orada çocukların hepsinin ortak bir noktası vardı. Minecraft oynuyorlardı. Orada 8 yaşındaki arkadaş da vardı. 9 yaşındaki çocuklar da 10 yaşındaki de vardı. Oyunun yaş sınırlaması 12. Diyor ki 12 yaşın altındaki çocuklar için zihinsel olarak, gelişim olarak sakıncalı, uygun olmayan öğeler içeriyor diyor. Hiçbir ebeveyn bunu da kontrol etmemiş çocuk. Oynuyor bir oyun. Hayatları olmuş oyun. Çünkü baktım inanılmaz içinde yaşıyorlar oyunun. Ve şey yani çocuklar. 7 yaşında 8 yaşındaki çocuk Minecraft oynamaya başlamış.
Zaten ne oynarsan oyna. Sıkıntı oyunun hayatın olması. Yani zaten sıkıntı bence kendi fikrimi söyleyeyim. Minecraft'ın 10 yaşında çocuğa çok fazla ha 10 ha 12 çok bir şey değiş. Sen de kendinden biliyorsun. Ben de kendinden biliyorum. Ben 18 yaş altındayken de oynuyordum yani.
Ben kedi kesiyordum falan.
Kedileri falan şey yapıyordum ama kedim var öyle konuşma.
Ama şey var abi yani bazı çocuklarda öyle bir şey var. Dikkat et. Şimdi benim anlam veremediğim çocuklar vardı. Biz hayvanlarla iç içe işte severdik. Kedilere isim takardık, beslerdik falan filan. Kimi çocuklarda alırdı onlara roket moket atar zarar
ya
verirdi yani.
Zaten o aileyle alakalı. Çünkü sen bir şey yapamazsın ya o oyun da bir şey yapamaz. Yani oyunda gördüm ve böyle yapıyorum değil. Yani ailenin verdiği eğitimle alakalı. Zaten sen yani dışarıdan ne kadar etken sokarsan sok temelde ailenin verdiği temel eğitimle başlıyor her şey en basitinde. Ya mesela
ama
geçen...
Grand Theft Auto'nun mesela çocuk gerçekten küçük çocuklara bak. Arabaları çarpıştırma, roket atarak bir arabayı yok etme, insanları öldürme.
Çok küçük çocuklar oynuyor
bu tip şeyler
gerçekten.
Var. Yani çok küçük çocuklar 18 oynuyor.
18 yaş üstü oyunu oynayan çocuk gerçekten küçük
normalleştiriyor. Yani.
Yani
şimdi tamam çocuğu şiddete teşvik etmiyor. Gidip Kalaşnikov'u al sokağa tara demiyor oyun. Ama... arkadaşlarına karşı o şiddet öğelerini kullanmaya başlıyor. Daha saldırganlaştırıyor. Bu bir gerçek. Ben kendi çocuğumda çünkü az çok...
Bu bir gerçek değil.
Yok ama ben kendi çocuğumdan gördüğümden
senin
şöyle bir
şey. Senin çocuğun üzerinden gerçektir.
Öyle ama bak net bir şekilde çocuğa öğrenmemesi gereken şeyler öğretiyor. Şimdi araba patlatmak, tamam mı? Bartu 3,5 yaşındaki bir çocuk. Nereden öğrenebilir bunu abi başka?
Kesinlikle. Filmden öğrenebilir, diziden öğrenebilir, oyundan öğrenebilir, kitaptan öğrenebilir veya çizgi romanda. Her şeyden öğrenebilir. Yani evet. Çok doğru söylüyorsun.
10 yaşına uygun olmayan bir yaş.
Evet ama zaten hedefi ben şunu yapmaya çalışıyorum aslında. Hani sana katılmıyor değilim. Katılırken hedefi tek tarafa çeviriyoruz sadece. Yani oyunlar. Çünkü neden biliyor musun? Aslında hepsi yapabilir bunu. Hepsi sakıncalı. Yani evet. Ben bu örneği başka yerde de verdim. Bir daha vereceğim. Şimdi affedersin küçük çocuğa artı 18 film seyrettirsem. Cinsel içerikli film. Bana derler ki sen ne yapıyorsun? Hani çok terbiyesizce bu yaptığın şey.
Öyle ama bak,
hiç hoş değil, hiç şey değil.
Bunu şey için söylüyoruz. Bilgisayarın başına çocukları bırakıyorlar ve kontrolsüz ortam olduğu için.
Evet. Aynen öyle. Zaten diyorum ki bakın burada bu hassasiyet varken oyunda da bu hassasiyet olması lazım. Ebeveyn kısmından bahsediyorum. Ya çocuk çünkü fark edemez. Sen bugün herhangi bir filme erişebilecek bir siteyi koyarsan çocuğuna, çocuk istediğini açar. Ne alacağını bilemezsin. Hani ama orada o filmi bildiği için ebeveyn, yani film yapısını anladığı için bu filmi izlemesin, bu filme bakmasın diyor. Ama oyunu hep basitleştirdiğimiz için gözümüzde oyun. O yüzden yani ne oynadığı çok önemli değil geliyor. Bu arada bunu bu haberdeki arkadaşımız üzerinden vermiyorum. Çünkü babasını tanımıyoruz. Oyunla alakası bile olmayabilir mevzu
yani
ki bence.
Bu mevzunun bence oyunla bir alakası
bence
yok.
Bence çocuk orada bir şey denemek isterken çok şükür ki bir şey olmamış. Öyle ufak bir kaza atlatmış. Allah'tan da iyi sağlığı, bir sıkıntısı yok. Yani ben haberi yazanlara kızıyorum burada. Hani bu aileyle hiçbir şeyim yok yani yoksa. Yani programımıza bekleriz falan diye böyle bağlıyormuşum. Hedefi
çocuk da gelip şeyi söylüyormuş ama orada gördüm salıncağı, o yüzden kendimi astım diye programda. Hani vardı ya.
Değil mi? Bizi burada olan bitirdin bizi falan diye.
Hatta insabi izliyordum, oy beni yönledi.
Ben sana bir örnek vereyim çok kısa. Neden oyunların şimdi dizi ve film üzerinden bu haberleri yapamıyorlar? Çünkü neden? Genel izleyici kitlesi, haberleri veya okuyan kitlesi dizi filmden böyle bir şey olmayacağını düşünüyor. Yani adam kendi izliyor, diyor ki ulan böyle şey mi olur diyor. Ama oyunu oynamadıkları için satabiliyorlar. Bunda en fikir olduğumu düşünüyorum seninle beraber. Geçen abi şey seyrettim. Diriliş Ertuğrul izleyen insanların verdiği tepki diye YouTube'da bir suggestion videosu gördüm. Allah Allah falan dedim. Dedim ki yani Diriliş Ertuğrul'un kaldırılması lazım. Yeni ölüm dizisi Diriliş Ertuğrul diye koyarım yani ki. Güzel de bir diziymiş. Hani bayağı insanlar da
çok
seviyormuş
yani.
Çok
fazla prodüksiyonu falan yüksek.
Prodüksiyonu yüksek. TRT'nin prodüksiyonu yüksektir ama.
Adam, ben izlemiyorum. Ben zaten çok fazla dizi takip edemiyorum.
Ben de bilmiyorum diziyi de. Adam elinde palayla falan seyrediyordu yani. Hani vur onu kafasını kes falan diye. Kaç yaşında adam bu? Şimdi adama desen ki artı 18 değil, bir şey değil yani. Toplumsal olarak bazı yerlerde sıkıntımız var bizim genel anlamda galiba.
Yani olabilir ama ben her zaman şunu söyleyeyim, aileleri yaş sınırlamasına dikkat etmeleri lazım. Çünkü bunu yapan kuruluşlar gerçekten burada çocukların genel toplumun yani ortalamanın üstünde zarar verebilecekse eğer o yaş grubuna bir oyun.
Türkiye'de bunun şeyi yok bile, resmi şey yok yani.
Yok ne yazık ki. Türkiye'de zaten çoğu şey yok. Bir sinemaya girerken var. Onda da artık herhalde
orada var.
Ne kadar var bilmiyorum.
Orada kurum var çünkü bakıyor.
Şeyde ama oyunlarda gerçekten ne satışta ne alışta alırken falan bir denetim yaşamıyorsunuz.
Neyse çok konuştuk. Senin haberleri konuştuk.
İki tane yapayım. Evet. Bir tane Altras Robot kendini açtı haberimiz vardı. Aslında geçen haftanın haberi ama biz yer veremedik ikisi bir de buna. Biliyorsunuz Altras Robot aslında Boston Dynamics'in geliştirdiği. Boston Dynamics de evet. Google'a satıldı. Google aldı, ondan sonra onu SoftBank'e sattı. Japonların oldu.
Ortak girdik.
Evet. Biz alalım dedik, alamadık. Para çıkmadı. DARPA'ya özel işler geliştiren, DARPA'nın işte asker robot projelerine katkı sağlayan ileri seviyede firmalardan bir tanesi. Aynı zamanda DARPA ile olan işbirlikleri devam ediyor. DARPA da bu arada ileri seviye teknolojiler geliştiren bir kuruluş, kurum. Yani bakanlık gibi bir şey Amerikan ordusu için. Atlas robot vardı, geliştirdikleri insansı robot. Şimdi insansı robot dendiğinde çok büyük bir challenge var. Yani bir yarış var, nedir? Yürümesi. Evet. Değil mi? Yürüyen robot gördük mü biz şey diyoruz, insansı robot. Artık Atlas robot yürümek sıkıntı değil deyip zıplama olayına geçmiş ve ters takla atıyor. Ve ters takla atışı sonrasında dengesini sağlaması muazzam.
Ama düştüğü çok komik diye.
Düşüşünü de koyuyor.
Çok komik
ve adamlar o kadar büyük bir özgüvene sahipler ki robotun düzgün atladığı sahneleri koyuyorlar. Bir tane düştüğü sahne koyuyorlar. Orada bile çok insansı duruyor. Ve artık bir aşamaya geçildi. Bu robotun insanlardan bir tık daha yukarıda, ortalama insandan daha iyi hareketler yapabildiğini
ben
görüyoruz.
Ben onu yapamam. O robotun yaptığını yapamıyorum. Onu söyleyeyim yani. Yürürüm de o taklalar falan
bir
yok bende.
Bir üst seviyeye geçiyor. Eskiden insanlar kadar yapabilme olayı bir challenge'dı. Şimdi yavaş yavaş o seviye atladıklarını görüyoruz. İşte çok yüksek bir şey, tek sıçramada çıkabilmesi falan gibi.
Tabii canım ya, zaten bir şey söyleyeyim, ben izlerken korktum. Ya şundan dolayı hani gittiği yeri görmeye başlıyorsun ya canlı olarak. Hep böyle bilim kurgu filmlerindeki anlatılan
şimdi
şeyi görüyorsun ya.
Şimdi Enis'te izliyoruz, hep şey söylüyorum. Bunun eline makyon tüfek ver. Orada ya, köpek robotlar diyor ki bunun eline makyon tüfek ver. Yani hepsi artık savaş robotu olmaya hazır.
10 tane video seyrettik tamam mı? Birinde bulaşıkları yardım eden köpek vardı, köpek robot. Birinde bir şey vardı. Hepsine dedi ki
bunun eline sonra makyon tüfeğe bağlandı.
Makyon tüfek vereceksin, bunun eline şöyle yapacaksın. Bunlara var kesin makinalı tüfek dedim ya, ne kadar savaş... Yani adam hep şey düşünüyor. Kesin bunları savaş teknolojisi olarak kullanacaklar.
Ya şimdi robotlara bakıyorum. Dev gibi bir robot yani. yani köpek robota ne ihtiyaç var? Köpek alır seversin abi. Yani varsın köpek de...
Abi o köpek robotu köpek diye yapmamışlar canım. O yani prototipi öyle çalışmış herifler yani. Ama tabii evde koskoca milyon dolarlık robotu da evde bulaşık toplamaya göndermezsin herhalde işte. Oğlum Jolly şu bulaşıkları bir topla diye.
Yani bir de orada bir şey var tabii senin dediğin gibi. İnsan şu anda daha ucuz olduğu için o robotları savaş sahasına da hemen sürmeyecekler. Sürmez daha zaten. Ucuzlaması lazım. Seri üretime geçmesi lazım. Onlar çok uzun süreçler ama şu anda ya. Gözüküyor ki Terminator olayına yakınız yani.
Şunlar falan sağlık sektöründe mesela işte ameliyatlarda, cartlarda bu teknolojiler kullanılıyor ama tabii bu tarz yapay zekalar işin içine girer mi bilmiyorum sağlık kısımlarında ama şey baktığın zaman şeyi görebiliyorsun hakikaten. Hep deriz ya işte hani robotlar, makineler, işçi kısmını elden evet. alacak falan. Hakikaten o artık yani kabul etmemiz gereken bir gerçek olacak gibi duruyor. Hatta beni şey korkutuyor. Dünyanın nüfusu çok kalabalık. Zaten kalabalığız. Hani hep derler ya 150 yıl sonra bizim işte yarımızın gitmesi lazım evet, falan evet. diye. Robotlar da iş sahasına girmeye başladıkça, seri üretim oldukça o işte Animatrix'te gördüğümüz veya sağda solda gördüğümüz işte robotlar hak alıyor, işte insanlar artık dışlanıyor, robotlarla insan arasında bir ırk savaşı başlıyor falan. Olayları böyle çok ütopik gelmiyor yani. Çünkü robotlar hakikaten çalacak o işi.
Şimdi zaten bu robotların ve yapay zekanın gelişmesiyle ilgili iki tane kötü senaryo var. Bir tanesinde robot insan savaşı var. Bir tanesinde de zenginler daha zengin, daha rahat, ferah içinde yaşıyorlar.
Fakirler
ama bunlar fakir. Binde bir filan yani dünya nüfusunda milyonda biri.
Elizyon filmi gibi.
Aynen böyle. Gerisi de şey, çer çöp içinde yaşayan. Evet. Yani neden doğduğunu bile anlamamış, burası nedir diyen o çöplüğün içinde yaşayan insanlar. Bence oraya doğru gidiyoruz. Yani robot insan savaşı değil, ilk önce şeyi göreceğiz biz. O milyonda birin kaymak tabakanın mükemmel yaşadığı, geri kalanında işte kötü hava soluduğu, evet. birbiriyle burada savaş içinde olduğu, ekmek için ekstra uğraştığı şeyler olacak. Ha, robotlar, robot polisler de başlarında olacak tabii bunların.
Tabii.
Sus, çalış filan tarzında.
Doğru. Çok sert bir yönetim modeline geçilecek bir yani, dünyaca diyorsun yani.
Ama robotların güzel olduğu bir yerde var. Engelliler için özellikle hayatı evet. kolaylaştırma olayı. Mesela geliştirilen yeni bir tekerlekli sandalye var. Bu tekerlekli sandalyeyle yaşamaya mahkum insanlar için gerçekten çok büyük olanaklar sunuyor. Nelerdir bunlar? Bir kere yukarıdaki uzaklık yani yüksekteki bir nesneye ulaşmak istediklerinde dikilebiliyor. Merdivenden inebiliyor,
evet.
merdiven çıkabiliyor, tümseklerden çıkabiliyor ve arkadaşlarınızla yüz yüze konuşma olanağı sunuyor ki sizlere. Bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Dört şeker engebeli arazide gidebiliyor. Mükemmel göründü bana.
Gerçekten
şu
öyle.
Anda onay sürecindeymiş. Teknik detayları tam olarak verilmedi. İşte kaç kilometre gidiyor, ne kadar hızlı ulaşıyor ve vesaire tarzında ama yeteneklerini sergileyen videolara ulaşabiliyorsunuz internetten. Onay alınır alınmaz da distribütörler vasıtasıyla satışına başlanacakmış. Ben çok kullanışlı gördüm.
Çok kullanışlı. Umarım makul. Gerçi hani gene program sonundaki konuya geleceğiz mi? Ne kadar makul olursa olsun euro dolar şu anda.
Ne yazık ki. Evet.
Abi emlak fiyatları bitti mi haberlerimiz?
Abi yani, senin bir Hellblade var.
Ya ben söyleyeceğim istersen, onları evet. ama şey söyleyeceğim. Teknoloji ve hani bu dolar üzerinden konuşuyoruz ya. Geçen gün şey seyrediyorum. İşte emlak fiyatları ne alemde diye bir haber yapılmış. Onu seyrediyorum. İşte orada konuşuyorlar. Satışlar geçen seneye göre %50 daha şeymiş azalmış. Geçen Ekim'e göre. %20 mi 25 mi öyle bir şey azalmış yani kısacası. Adam da şey diyor aslında diyor düştü diye fiyatları diyor. Ama düştü diye veriliyor haber ama düşmedi. Dolar yükseldiği için dolar sahibine düştü.
Evet.
Aslında bir şey yok yani. Hani ev fiyatları 100 bin ise gene 100 bin veya 110 bin olmuş ama dolar yükseldiği için ev fiyatları düşmüş gibi oluyor falan diye röportaj yapıyorlar böyle. Tamam işte birine soruyorlar işte almayı düşünüyoruz inşallah alacağız falan. Bir de yabancı gelmiş. Yabancılardaki satış %60 artmış bu arada. Yani yabancı alımı %60 artmış. Adam diyor ki çok ucuz. Ya bak İngilizce konuşuyor işte. Avrupa'da şu kadar olan hem burada bu kadar. Ulan dedim. Kusura bakma da bastım küfürü orada yani. Herhalde ucuz olur lan. Euro ile alıyorsun dolarla alıyorsun da bu. Ya. Bana bu sana ucuz olacak zaten yani.
Merkezde güzel yerde artık yabancı oturuyor abi.
Yabancı oturuyor abi. Evet. Ya, zaten ben de onu dedim. Kime satacaklar bu evleri diye düşünürken dedim yabancılara satacaklar. Kime satacaklar yani evi? Adam hani şu an inanılmaz bir yatırım fırsatı yani adam için belki de.
Trabzon'da Arapların çok büyük araziler almaya başladığını duydum. Trabzonların elinden arazilerini satın alıyorlarmış. Bu arada zorlan almıyor tabii. Parasını verip satın alıyor. Ama bu da çok büyük bir tehlike. Yarın öbür gün gerçekten İstanbul'da oturamayacak. Trabzon'da oturamayacak. O güzel yerler özellikle Trabzon'u falan. Rize'yi neden alıyorlar? Çünkü şu anda havası temiz. Evet. Geniş yeşillik için adam çölden adam gelmiş. Oraya yerleşecek. İstanbul'a yerleşecek yani. Değil zaten. Burası çölün bir değişik versiyonu oldu yani.
Adamı yaptı çok mantıklı şey. Ben olsam ben de yerleşirim yani. Adam hani
villasını yapıyor müstakil.
Her şey evet her şey orada usulüne uygun yani. Adam parasını veriyor. Tabii. Sen araziyi satıyorsun. Kanunen hiçbir şey
uygun.
Kanunen uygun
mesela
yani.
Burak Şolt var bizim editör. Onların da arazileri varmış. Satmıyorlarmış. Onlar ayrıca karar almışlar. Biz buranın insanıyız. İnsanımıza kalsın toprak diye ama ne kadar kaç nesile kadar kalacak?
Elbet bir yerde bu şekilde giderse gider.
Ya Burak diyorum ki sen satarsan sana kalırsa, o da öyle şey. Yok satmayacağım abi, bu toprağımı niye vereyim falan diyor.
Şimdi birbirimizi kandırmıyor.
Eninde sonunda verecek ama evet. Biz de onun burada yemeğini bir yeriz. Küçük. Bizim şeyimiz o. Yani arazi satsın milyonu, biz bir yemeğini yesek
acıktım
bedava.
Acıktım da hafiften bir yemeği bir yerim
ama
yani.
Ama geçen bir muhabbet var çok komik. Şimdi iPhone 10 geldi tabii ki test örneği ofise. Gösteriyorum arkadaşlara.
Siz de yolunuzu buluyorsunuz zaten.
Allah aşkına kullanıyoruz falan böyle gösteriyorum. Şey dedi arkadaş ya, dedi işte 6500'a da verilir mi bu telefona falan dedi. Şöyle bakıyor ya, güzelmiş falan. Ya dedim ki aslında bakarsan Amerika'da da 3500 liraya alıyor adam bunu. Dedi abi, dedi sen hangi dolar kurunda kaldın filan. Sonra baktık. Yani Amerika'daki versiyon 4500 lira olmuş. Yavaş
sen
yavaş.
Bize göre hesaplıyorsun hala değil mi?
Yani 4500. Ben şey olarak hesapladım. Hani 3,5 lirada dolar hani hesaplıyorum öyle.
Ama şöyle bir sıkıntı yok mu orada? Sen daha iyi bilirsin onu. İyice Amerika'dan almanın da bir avantajı kalmadı diyorsun
kalmadı,
sen
değil mi? Kalmadı. 4400 lira olmuş.
Şunu soracağım. Ama mesela burada stok biterse. Bir sonraki gelen iPhone partisi.
Pahalı olabilir işte.
Daha pahalı olacak.
Zaten 2018'de zamlanabilirler ama zamlanırsa nereye gider fiyat Türkiye'ye doğru
ama
bilmiyorum.
Ama sen ÖTV kısmından bahsediyorsun zamlanacak
yok,
diye.
Dolar üstünden bir daha zamlıyorlar çünkü. Bir fiyat düzenlemesi yapabilirler dolar böyle giderse.
Düzenleme
ki inşallah diyorsun. Gitmez.
Güncelleme, fiyat güncellemesi.
Yani şimdi adam, onlar için güncelleme oluyor. Zam değil aslında, neden? Adam dolar artmış,
dolar
fiyatı
artıyor.
Dolarlar onu güncelliyor.
Kardeşim ben bunu Çinli çocuklara dolarla ürettiriyorum diyor yani.
Yani.
Bak çocuklara yalnız. Çinli yalnız. Çocuklara bak gönder. Ya pardon yanlış da dedim.
Onlar gönüllü çalışan
Çinli çocuklar. Hep çocuk gözüküyor ya. Küçük gözüküyor ya, ondan dedim yani. Size şimdi Apple'la ilişkiyi bitirmeyeyim.
Yok canım amma yaptın. Ama yani fiyatı görüyorsun değil mi? Burada şey diyorsun, pahalı Amerika'dan gidelim orada 1000 dolar alıyorlar falan filan. Yok Türk lirasına çevirdim artık, orası da pahalanmaya başladı gitgide.
Evet. Bu arada ben de şey Çinli çocuk dedim ya, ben de iPhone 7 kullanıyorum aslında. Yok.
Her fırsatta iPhone kullandığını yalnız belirtiyor. Dikkat ettiniz mi? iPhone şey aldım. iPhone kullanıyorum. Ben bunu 2 yıla kullanırım.
Eskiden hakikaten çok artistik yapıyordum. Ben çok severim böyle gain artistik yapmayı. Zaten tanıyanları yaptığım için biliyorlar insanlar da öyle bir şey mi olmadığını.
Ben biliyorum. Geldiğinden beri hep söylüyor. Benim iPhone. Ben bunu paramla aldım. Ya. Hani test örneğinde ben bunu paramla aldım.
Mesut diyorsun. Ben buna bir para saymışım falan diye. iPhone 7. Sende var mı? Ay sen fakirsin falan
ama
diye.
Ama bugün
ulan
şeyin...
bitti lan. Telefonun esprisi bitti yemin ediyorum. Bir sene oldu.
Yaşadı. iPhone'un eline bir aldı. Dedi ki benim telefonum artık eskidi filan. Halbuki eskimedi. Çok da güzel çalışan hızlı bir telefon
yok, ben
yani.
Ben zaten ben şeyim de telefon konusunda katıyımdır yani. Ölene kadar kullanacağım bu telefonu. Yani telefon ölene kadar ben değil.
Zaten şöyle bir duruma geldik. Ben arabayı alırken şey demiştim. Benzinli motor işte DSG şanzıman filan. 2 sene kullanırız. Sonra ne olacak? Bir elimiz toparlanırsa güncelleriz arabayı. Hani böylece sıfırlarım arabayı. Benim için riski daha az olur. Ailemden sonuçta uzun yol yapıyorum falan filan tarzında. Ailecek şimdi arabaya sarıldık. Arabayla kalıyoruz. Çünkü benim 60 bin aldığım araba şu anda düz gidiyorsun 95 bin lira. Yani tamam adam biraz güncellemiş. Ne güncelleme var? Kozmetik güncellemeler var. İşte kablosuz şarj eklemiş. Apple şey eklemiş işte o arabanın dashboardunu güncellemiş falan ama 35 bin lira da para vermem
şimdi
yani.
Sen 50 liralık benzinallardan mısın 100 liralık benzinallardan? Depoyu fuller misin?
Depoyu fulluyorum sürekli. Onda da şöyle bir olay vardı. 200 liraya fullediğim depo bugün 280 liraya fulleniyor.
Çünkü şey geldi.
Ama ya. Arabanın fiyatı kadar artış olmadı. Yani benzinle arabanın fiyatındaki o değişim olmadı yani. Arabanın fiyatı çok arttı ya.
Benzin 2.4'e galiba. 2.7'ye alıyoruz galiba. Vergisi de 3, bir şey. Yani 2.5 benzin 3, bilmem ne de vergisi var galiba.
Öyle bir şey.
En son 10 kuruş, 9 kuruş zam geldi. Ondan önce 7 kuruş indirim gelmişti. 2 gün sonra şimdi 9 kuruş ya da 10 kuruş
şey
zam gelmişti.
Şimdi şey diyen arkadaşlar var o tarafta. Ya toplu taşıma kullansanız arabada şart
İyi,
mı falan diye.
İyi toplu zam geliyor.
Abi ben net söyleyeyim. İstanbul'da zaten otomobil şart aile için. Net
evet,
söylüyorum bunu.
Şart. Çünkü çocukla binemiyorsun. O
abi çocuğun
yok.
Varsa şart ki benim oturduğum bölge açısından da şart. Yani toplu taşıma kullanmak her zaman çok elverişli olmuyor. Çok zor ve yorucu oluyor arabama göre.
Toplu taşıma da 3 avant. Ben full kullanan bir insan olarak çok rahat bu konuda.
Ama sen zaten Kadıköy'de merkez edinmiş. Kadıköy Hayır. toplu taşımanın
ben Kadıköy'de
hub'ı.
2 senedir kalıyorum. Ben İstanbul'da kaldım. Koz Yatağı tarafları, Çerenköy taraflarında kaldım. Yukarıda
yine
kaldım.
Yine kaldığı yerler de hap yalnız. Dikkat edin Koz Yatağı, Çerenköy.
Ama her yere gittim. İş için gittiğim yerleri biliyorum. Yani ben köprünün altına gidiyordum çalışmaya neredeyse. Yani yanlış oldu. Böyle söyleyince yanlış oldu.
Öyle şey.
Zor durumdaydık falan diye. Şey Kavacık'ta çalışıyordum. Köprü alttayken Kavacık tarafına gitmem gerekiyordu
Lootbox
falan.
Lootbox satıyordun orada.
Ulaşım imkansız geliyor. Gidemiyorsun. Ya şöyle bir şey var. Gidebileceğin yerde otobüs güzergahı olmuyor. Olan yerde de inanılmaz kalabalık oluyor. Ve diyorsun ki Allah'ım insan trafiğine girip bir saatte gideceğime araba trafiğine gideyim ama tek başına olayım 2 saatte
gideyim. Evet aynen öyle
bunu
oluyor.
Bunu söylettiriyorlar net insanlara.
Ve daha az yoruluyorsun.
Ama işte şu metro altyapısı Anadolu yakasında biraz daha şey yapmaya başlıyor ya. Gelişmeye başlıyor ya. O inşallah evet. Ama çok abi ya. Ben şey anlamıyorum ya. Gerçekten bak matematiğim el vermiyor. Geçen mesela şey dedi biri. İşte şuraya işte tünel yapacaklar. Şuraya bir şey yapacaklar falan filan. Ben de sevindim. Ulan trafik rahatlar belki diye. Sonra düşündüm. Bu zamana kadar kaç yıllık İstanbul'da kalan insan olarak ne zaman bir şey yaptılar da trafik sanki şöyle bir şey oluyor. Yeni bir tünel yapıldı. O trafik rahatlayacak. O zaman 3 milyon kişi daha gelsin buraya. Hani evet, sanki şey böyle oldu. Haber bekleyen bir grup vardı. 3 milyon tayfa var. Hadi biz de gelelim diye. Devamlı kalabalık.
Ulaştırma bakanlarımızdan bir tanesi açıklama yapıyordu. Orada çok haklı, diyor ki biz yolları ne kadar genişletirsek genişletelim, ne kadar fazla yatırım yaparsak yapalım, trafiğe çıkan araç sayısı ona göre artacak diyordu.
Evet öyle oluyor. Sürekli hakikaten artar. De öyle oluyor.
Yani bugün New York'a falan baktığında hep bir trafik var. Sürekli trafik var. Toplu taşımayı güçlendirmemiz lazım diyordu.
Aynen, bizim otobüsten de zaten özellikle metro kısmını bence çok güçlendirmemiz
lazım. Evet yani
lazım.
Mesela Anadolu yakasındaki metro içinde benim eleştirim şu olacak. E5'te tamam mı metro?
O çok sıkıntı.
Abi yani. E5'te kimse oturmuyor. E5'te oturanlar kimler? O E5'te metro biter bitmez ne hikmetse tam zamanına denk geldi. Metronun bitişiyle beraber bir sürü plaza açıldı. Ultra lüks yerlerde oturuyorsun. Orada ineceksin iniyorsun ama onun gerisindeki insanların hepsinin ekstra bir otobüse minibüse binmesi gerekiyor. Evet. Yani sen ne otobüs trafiğini ne minibüs trafiğini azaltıyorsun. Bir metro yapıyorsun ama metro yine çoğunluğu taşıyor. Ama ondan sonra iniyorum ya taksiye biniyorum ya metrobüs şey otobüse biniyorum.
Metroda inilen durakları söylüyorum. Bostancı, Kozyatağı çünkü hani merkeze en yakın kalabilenler evet. Onlar. Mesela Göztepe'de inen yok. Çünkü Göztepe'de Acıbadem'de inen yok. Çünkü E5'te
buluyorsun. Alakasız noktalar. Yani. E5'in noktası. Kartal'da iniyorsun. Öyle bir noktada iniyorsun biliyorum ki nereye gitmek istersen iste minibüse ya da otobüse bineceksin abi.
Tam şeyde bırakıyorsun evet. Çünkü.
Sen oralarda aktarmaları yapmadığın zaman yani o dallandırmadığın zaman metroyu o metro yine tam amacına ulaşmıyor.
Sıkıntı şu.
Bak, kullanıyorum evet hızlandırıyor mu hızlandırıyor ama tam amacına ulaşmıyor.
Sıkıntı şu altyapımız %90 ona izin vermiyor. Bizim zaten aşağı inme şansımız yok İstanbul tarafında. Çünkü sahil deniz kenarı var aşağısı. Orada banliyoyu açmaları lazım. En önemlisi bence.
Evet.
Şehir planlama programımıza.
Yalnız ya, bir şey söyleyeceğim. Her şeyi konuşuyoruz.
Çok özür dilerim ben. İstanbul'da yaşamayan izleyicilerimiz için çok sıkıcı bir 10 dakika olmuş olabilir yani.
Abi, İstanbul'da yaşamasalar bile İstanbul'u bizim kadar biliyorlar ya. Yani izliyorlar ama çünkü sürekli bak ana haber bülteninde değil programlar var ya.
Metroyu gözünün önünde o hat olarak getiremeyebilir belki. Ama ha, mesela evet. Banliyö açılması, İstanbul'da yaşayan yaşamayan o banliyö kesinlikle açılması lazım. O banliyö çok rahatlatıyor.
Şöyle bir şey var hatta. Ama ben ne zaman hissediyorum bunu? Mesela bazen Edirne'ye falan gidiyoruz akrabaların yanına. Orada açıyorsun ana haber bülteni diyor bak. Ana haber bülteni, ulusal kanal.
Evet ulusal kanal ama İstanbul üzerinden.
Sadece İstanbul.
Abi 80
çok
milyon.
Çok az böyle geri kalandan haber var. Hep İstanbul abi.
80-90 milyon nüfusumuz varsa 20-25 zaten İstanbul'da olduğu için.
Yani bir de Adana. Herhangi bir kötü olay oldu mu da ne yazık ki Adana'yı son dönemde öyle gündeme getiriyorlar ki Adana çok güzel bir şehirdi.
Ben hiç gidemedim çok merak ediyorum ama ya.
Abi benim gidip gelen arkadaşlarım var ben de gitmedim.
Ama dışarıdan bakan için hakikaten kötü bir şey. Şundan
şu an
dolayı,
öyle.
Ben öyle olmadığını biliyorum
bir da. Bir Çingene mahallesi varmış orada. Yani oradaki insanları da şey yapmak istemiyorum. Edirne'de çok fazla Çingene vardır.
Ya İstanbul'da ama, ne mahalleler var ona bakarsan yani. Evet. Yani var her yerde
diyor
var
ki, mahalleler. Diyor ki oradaki her türlü olayı tüm Adana'ya mahalle diyorlar diyordu Adana'nın arkadaşım.
Tabii canım öyle şey olmasına imkan var mı canım? Yani sanki girer hoş geldin Adana'ya çat sıkıyorlar gibi. Hani veya içer misin kardeş falan diye uzatıyorlar gibi.
Bir de şimdi Adana 01
yani.
Diye bir tane dizi var. O daha da beter gösteriyor Adana'yı. Onu da şimdi Blue TV'ye aldılar ya.
Mahallede geçiyordu yani. O şey içerisine geçiyor. İstanbul'da Tallabaş var. Bir Tallabaş sakinlerine buradan selamlar. Yani
böyle girip kesecekler bizi.
Adı olan yerler var. Ben gördüm. Öyle değil.
Değil canım yani.
Adı olan yerler var.
Hepsi çok güzel yer.
Ben bir kere eşimle yanlışlıkla girmiştim ya. Çok komikti. Ama o tam oraya değil. Onun yukarısında.
Yanlışlıkla
ama. Orada
çok
bir sokak
bir yer
var.
Yanlışlıkla.
Orada çok efsane bir sokak var. +18 bir sokak var. Biliyorsundur orada.
Abi ben bir kere sana şöyle söyleyeyim.
Ben bir etkinlik yapıyorlarmış orada. Yanlışlıkla navigasyon oradan götürdü. Allah'ın belası navigasyon oradan götürdü beni. Yani şimdi ya canlandırmak istemiyorum da yani.
Arkadaşın düğününe, bak arkadaşın düğününe gidiyorduk. Biz geçmişiz düğünün yapılacağı yeri. Semtin ismini falan söylemeyeceğim. Yanlış söyle anlaşılmasın. Çünkü arkadaşıma darılabilir. Abi arabayı döndüreceğim bir sokağa girdim bak. Sokağa bir girdik. Sokakta nedense ışık yanmıyor. Yani bir yer böyle bir sürü insan bekliyor sağlı sola. Sonra bir tane elinde böyle bir şeyler olan bir adam arabaya doğru yaklaşmaya başladı. Biz ben yalnız var ya geri vitese takıp nasıl dönüyorum biliyor musun şeyi? Arabaya nasıl döndüm çıktım. Ve yani karakol bir de bir sokak var abi. Sokak bildiğin şey yani. İşletme var orada bildiğin. Çalışıyor insanlar yani.
Evet yani emekçiler orada emeksel
yani
diyorlar.
Herhangi bir şekilde şöyle arabaya yanlış bir yere bir giriyorsun birdenbire ortam değişiyor. Çok çok şaşırdım ya.
Ben de şeyden hep anlıyorum. Aşağı bakan gereksiz bir yani aşağıda yukarı bakan bir şey insan güruhu olunca ne oluyor lan? Burada bir de etkinliğe gidiyorum anladın mı? Yanda etkinlik binası var. Meğersem etkinlik binasına oradan değil ama herkes buradan gider. Orada etkinlik mi yapılır kardeşim ya?
Ya çok enteresan evet. Ürküyorsunuz ya bazen öyle noktalara geliyorsunuz yani var.
Ya ben hep duydum görmüş de olmuştum.
Evet böyle. Ben de hayatımda bir kere yaşadım onu gerçekten de. Navigasyon falan dedim ki yani burada sonuçta
ben her hafta giderim falan
bir birimi var. Arabayla şuradan bir döneyim yani.
Navigasyon şeyi gelmesi lazım bazı şehirlerde yani.
Hani
Trafik var diye işaret
ediyor. Evet. Ay buraya girme sen.
Evet sarı. Burada arabayı sökerler.
Tarzında uyarılarda bulunması daha iyi olur. Evet, bir iki Siber'in daha sonuna geldik anladığım kadarıyla.
Evet artık geldik ya. Güzel bir muhabbet oldu. Umarım eğlenmiştir izleyenler.
Muhabbet bir yere geliyor. Bir yerden başlıyoruz. En son tekerlekli sandalye falan konuşuyorduk. Dolara geldik.
Ama şey bence güzel bir formül. İzleyenler ne düşünüyor? Belirtiler. Bu arada bir arkadaşımız şunu demiş. Yorum azın. Ben genelde derim bunu.
Ama yorumları ondan sonra değerlendirmiyorsunuz ki demiş.
Ben okuyorum ya. Benim için hani ben okudum evet, ve bitmiş aynı. Oluyor. Ya. Ha evet güzel olmuş. Ha şey olmuş. Yani
şöyle bir şey yapalım. Dedim. Biz yapıyorduk daha önce. Anket koyalım bazı konularla
onu
ilgili.
Onu diyelim işte. Ben tam onu diyeceğim evet. Sana. Biri anket. Bak,
bir sonraki programda anketin sonuçlarını tartışalım.
Tamam. Sen o zaman koy bu programa bir anket.
Ne anketi koyalım?
Bakarız onu tartışırız programdan sonra.
En iyisi Mesut mu? Evet.
İyice kutuplaştıracak yani. Bizi işte ülkeyi bu kutuplaştırma zor günlere sokuyor. Yani ben sana şunu soracağım. Bunu anket yapmayız da merak edip soruyorum. Programın sonunda goy goy yapmayı ben özellikle hani artık bitti onun verdiği bir rahatlıkla evet. Süre sınırlaması da yok. Rahat goy goy yapabiliyoruz diye. Rahatsız olmuyordur inşallah insanlar. Hani bazen çünkü şey olabiliyor. Ben yeni geldiğim için buradaki şeyi daha yeni çözümlüyorum. Hani ya siz eskiden daha ciddiydiniz. Bu ne oldu ya bu? Öyle diyenler oluyor çünkü var. Beni çok sulandırdığımı söyleyenler var ama yok ben be. Dengeye tuttuğumuzu düşünüyorum.
Ya ben öyle düşünmüyorum. Ben zaten ikisi biri yani her zaman söyleyeyim şunu. İkisi biri ben hiçbir zaman ciddi bir teknoloji ve sohbet programı yani oyun programı olarak düşünmedim. Yani bizim ilk baştaki programımız planlamamız şeydi tamamen. Zaten takip eden insanların hepsi biliyorlar. Yani olayları, gündemi takip ediyorlar.
Biz de yorumlayalım.
Biz gündemi yorumlayalım ama gündemi yorumlarken de eğlenceli bir nokta varsa, eğlencesine değinelim, hassas düşüncelerim varsa da onları söyleyeyim. Bazen düşüncelerimizi belirttiğimiz için çok kızanlar var. Sen niye böyle yorumluyorsun Alper'e falan diyor. Yani
öyle
bir,
mi?
Tabii bu yorum şey ama herkese de iyi olamazsın. Yani
tabii canım öyle bir
Murat
şey.
Murat Şen'in bir yani. Sözü vardı. Kahve değilsin ki herkesi mutlu edesin. Mesut'cum şey yap diyor. Yani rahat ol. Ben de bu sözü geçen bir yerde okudum falan diyor yani.
Evet yok rahat olsun. Herkesi memnun etmeye imkan yok.
İmkan yok yani o tarafta. Bak mesela televizyonun kapını unutmuşuz. Şimdi haberim var. Normalde bunu açıyorduk.
Yani hani böyle şeyler. Rezillik.
Simsiyah arkamızda gudubet bir şeydir ya. Hani olabilir dostlar bunlar. Yapabiliriz böyle şeyler ama. Ya ben keyif alıyorum ya sohbetten. Ben kendimden evet. Keyif alıyorum dostum.
Ben şeyden çok şu an garibime gelen şey şu kameradan seni kırmızı görüyorum.
Şeyden dolayı yani.
Senin gömleğin kırmızı mı?
Yok fokus yapıyor fokus çizgileri.
Ha eyvallah ben gözlerim bozdu zannettim çok korktum
Erdi de
ya.
Her bakışında onun bir standart esprisi var içindeki şeytanı yakaladı diyor. Kamera. Onun da öyle bir şey var.
Esprileri açısından çalışması lazım.
Ya ben de hiç evet. Beğenmiyorum bu espriyi. Burada Erdi arkadaşımıza bu espriden vazgeçmesi yani gerektiğini evet. Söylüyorum.
Birebir biraz program yapalım bari. Belki
ya yapalım şey da ben de şey yapalım abi. Bir program daha yapalım. Gıybet programı. Birebir gıybet.
Senin bayağı talk show'a beyaz yuva rakip olasın var galiba.
Yaparız yani. Gıybeti çok pis döndürürüz. Boyun gezer var ya boyun gezer falan tarzında böyle dalıp. Tamam mı? Tekno seyre falan böyle kafa göz.
Level'lı oyun gezeri de tebrik etmek lazım. Boyun gezer 10. yılında hani 10. yılın tamamlamış oldu. Level'da 250 sayısını çıkarttı. Buradan selam söyleyelim onlara.
Ben de şey zannettim. Birbirlerine favor yaptılar. Böyle bir kapağı taşıdılar birbirlerini falan zannettim. Hani tebrik etmiyor. Yok.
Onu gördüm bu arada. Çok önemli bir haber. Arjantin'deki Burger'ı gördün mü?
Yok.
Arjantin'de Burger King bir gün boyunca müşterilerini McDonald's'a yöneltmiş.
Neden? Bizim tadını dolayı, bakın da ne kadar leş bir şey anlayın.
Onların Whopper'ına karşılık gelen şey ne McDonald's'ta bilmiyorum. Big Mac. Bilmem ne. Her neyse onu alan, onun tüm gelirleri o gün, McDonald's'ta yapan tüm gelirleri o gün kanserli çocuklara bağışlanıyorlamış. Ve adamlar bunu videoya çekmişler. Yalnız o kadar güzel bir marketing ki, geçen Orkun söyledi bana bunu da. Diyor ki, ulan McDonald's'ın böyle bir şey yaptığını duymadık. Ama Burger'ın, yani Burger aslında McDonald's'ın yaptığı şeyin kaymağını yemiş oluyor bir
evet,
yandan da.
Hani,
evet, güzel hareket bu arada onu demiyorum ama pazarlama açısından çok hani başarılı
bir hareket. Daha fazla kaymağını yiyor bir de evet, adamlardan.
Yani, adam hem yardım yapmıyor hem de yönlendirerek sanki böyle bir şey yapıyor ama tabii önemli olan burada şey sonuç insanların da uçuna gitmiş.
Yalnız McDonald's'ın beline değinememişler. Vallahi şimdi bir istatistik yapmışlar tamam mı? 100 kullanıcımız geliyor 100'ünü bağışlayalım falan. Bir de Burger'da yönlendirince 300 oldu.
Hem zarar ettiriyor adama falan.
Aynen. Vur beline kazmayla adam, işte.
Hakikaten biz çok iyi bir hareket dedik ama şey görüyorsun koca firmaların en azından böyle bazı yerlerde ortak şey olması hoş geliyor. İnsan izlerken içini ısıtıyor.
Evet yani. Ya olması gereken de bu zaten. Yani ne yapacaksın? Hepsi senin olsun olacak.
Aynen öyle.
Gerçi hepsi benim olsun. Sen, çok güzel olur. Ya, evet, çok güzel olur. Şimdi düşündüm de birdenbire değil mi? Evet.
Başını ağrır abi.
Programı kapatalım da biz bunu konuşalım. Evet. Her şey benim olsa nasıl olur? Bu da ayrı bir program.
Kaç tane? Her hafta bir şey kaptık.
İzlenmeyen programlar yalnız çıkıyor. Bir kişi iki dislike. Bir kişi izlemiş iki dislike var nasıl oluyor? Onu da bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.